İki Şehrin Hikayesi, Charles Dickens. 3. Video. 10. İki Söz. 12 ay gelip geçmiş ve Bay Charles Darnley İngiltere'ye yerleşmişti. Fransız edebiyatını iyi bilen biri olarak Fransızca öğretmenliği yapıyordu. Bu yaşta bir profesör de olabilirdi. Ancak sadece özel öğretmendi. Dünyanın her tarafında konuşulan, yaşayan bu dili öğrenmek için zaman ayıran ve ilgili genç beylerle çalışıyor, bilgi birikimi ve yaratıcılığını kullanabileceği bir üslup geliştiriyordu. Üstelik onları İngilizce yazabilmesinin yanı sıra kusursuz bir İngilizceye tercüme de edebiliyordu. O zamanlarda böyle eğitmenler kolay bulunmuyordu. Bugünün prensleri ve tabii yarının kralları henüz öğretmen sınıfından değildiler. Ve iflas etmiş soylular ise henüz Tellson'ın hesap defterlerinden silinmemiş, aşçıya ya da marangoza dönüşmemişlerdi. Yetenekleriyle öğrenciler üzerinde alışılmadık gelişmeler ve faydalar sağlayan bir özel öğretmen ve salt sözlük bilgisiyle kalmayarak işine yeni bir şeyler katan zarif bir çevirmen olarak genç Darnley kısa sürede tanınan ve tutulan biri olmuştu. Böylece büyük azmi ve yorulmak bilmez çalışma gayreti sayesinde başarılı olmuştu. Bununla birlikte ülkesindeki durumdan haberdardı ve artan bir ilgiyle izliyordu. Londra'da ne altından kaldırımlarda yürümeyi ne de gülden yataklarda yatmayı ummuştu. Eğer öyle büyük beklentileri olsaydı bu kadar başarılı olamazdı. Bir iş beklentisindeydi ve onu bulmuş başarmıştı. Hem de en iyi şekilde. Başarısı buna dayanıyordu. Zamanının belli bir kısmı Cambridge'de geçiyordu. Burada müsamaha edilen bir tür kaçakçı gibi, gümrükten Yunanca ve Latince geçirmek yerine Avrupa dilleri kaçakçılığı yaparak üniversite öğrencilerine yabancı dil dersi veriyordu. Geri kalan zamanını Londra'da geçiriyordu. Cennette daima yazın yaşandığı o günlerden, aşağıda çoğunlukla kışın yaşandığı bu günlere kadar, bir erkeğin dünyası değişmez olarak hep tek bir yolda ilerlemiştir. Charles Darnley'inki gibi, bir kadına duyulan aşkın yolunda. Tehlike içinde olduğu o saatten bu yana Lucy Minette'i seviyordu. Onun şefkatli sesi kadar tatlı ve güzel bir ses hiç duymamıştı. Kendisi için kazılan mezarın eşiğinde karşılaştıklarında gördüğü o sevecen ve güzel yüz gibisini hiç görmemişti. Ama bu konudan ona henüz bahsetmemişti. Kabaran suların ve upuzun tozlu yolların ardında bulunan, çok uzaktaki boş şatoda, artık rüya gibi size dönüşen taş şatodaki, gerçekleşmiş suikastin üzerinden bir yıl geçmişti. Ve henüz ona tek kelimeyle dahi kalbinin durumunu açmamıştı. Bunun için çok iyi bildiği bazı nedenleri vardı. Yine bir yaz günü, üniversitedeki işinden Londra'ya döndüğü zaman, Doktor Minette konuyu açarak bir fırsat bulma niyetiyle Soho'daki o sessiz ve sakin köşeye yöneldi. Akşam olmak üzereydi ve Lucy'nin Bayan Prost'a dışarıda olduğunu biliyordu. Doktoru pencerenin önündeki koltuğuna oturmuş kitap okurken buldu. Bir zamanlar çektiği, şiddetiyle insanı sarsan acılara karşı onu ayakta tutan gücü yavaş yavaş yerine gelmişti. Şimdi güçlü, sağlam bir hedefi olan, kararlı, dinç, çok canlı bir adam olmuştu. Yeniden topladığı bu güce rağmen eskiden olduğu gibi kimi zaman aniden kendini kaybediyordu. Ama bu durum asla sık tekrarlanmıyor ve giderek daha da seyrekleşiyordu. Çok çalışıyor, az uyuyor, şiddetli yorgunlukları kolaylıkla kaldırabiliyor ve hep neşeli oluyordu. Charles Darnley içeri girince kitabını bir yana bıraktı ve elini uzattı. Charles Darnley, sizi gördüğüme sevindim. Son 3-4 gündür dönmenizi bekliyorduk. Bay Striver ve Sidney Carton dün buradaydılar ve her ikisi de geciktiğinizi söylediler. İlgileri için onlara minnettarım diye cevap verdi. Doktora karşı çok sıcak olmasına rağmen onlara karşı tavrı biraz soğuktu. Bayan Minette, o da iyi dedi doktor. Darnley'in bitirmesine izin vermeyerek. Ve dönüşünüz hepimizi sevindirecek. Evle ilgili bazı işler için dışarı çıkmıştı. Ama birazdan gelir. Doktor Minette, onun evde olmadığını biliyorum. Sizinle yalnız konuşabilmek için Onun evde olmadığı bir zamanı seçtim. Bir sessizlik oldu. Evet, dedi doktor. Kendini zorladığı belliydi. Sandalyenizi yakına çekin ve anlatın. Sandalye ile ilgili sözlere riayet etti. Ancak anlatmak konusunu daha zor bulduğu belliydi. 1,5 yıldan beri buraya bu derece yakın olma mutluluğunu yaşıyorum Doktor Manet, diyerek en sonunda söze başlayabildi. Bundan dolayı umarım bahsedeceğim konu... Doktorun onu susturmak için elini kaldırmasıyla durdu. Kısa bir süre eli böyle kaldıktan sonra geri çekerek sordu. Konu Lucy mi? Evet o. Onun hakkında konuşmak benim için her zaman zor oldu. Onunla ilgili olarak söylenenleri sesinizin aldığı bu tonda dinlemek çok daha zor Charles Darnay. Sesimin aldığı bu ton içten bir hayranlık, gerçek bir saygı ve derin bir sevginin ifadesidir Doktor Manet, dedi Darnay saygıyla. Baba cevap vermeden önce bir başka sessizlik daha oldu. Buna inanıyorum, size karşı dürüst olmalıyım, buna inanıyorum. Doktorun konuya girmekteki isteksizliği o kadar açıktı ki, Charles Darnay devam edip etmemekte tereddüt etti. Devam edeyim mi efendim? Yeniden sessizlik. Evet, devam edin. Söyleyeceğimi tahmin ettiniz. Ama yüreğimdekileri, uzun zamandır taşıdığı umutları, korkuları ve endişeleri bilmeden, bunu ne kadar içtenlikle söylediğimi ve hissettiğimi bilemezsiniz. Sevgili Doktor Manet, kızınızı büyük bir bağlılıkla, tüm samimiyetimle, çıkar gözetmeden ve de sadakatle seviyorum. Eğer yeryüzünde aşk diye bir şey varsa, ona aşığım. Siz de aşık olmuştunuz. Bırakın eski aşkınız benim adıma konuşsun. Doktor yüzü diğer tarafa dönük oturmuş, yere bakıyordu. Darnay'ın son sözü üzerine tekrar elini kaldırdı ve telaşla haykırdı. O konuyu açmayın bayım. Öyle bırakın. Size yalvarırım, bunu hatırlatmayın. Size yalvarırım, bunu hatırlatmayın. Haykırışı sanki duyduğu fiziksel bir acıdan kaynaklanıyor gibiydi. Ve sesin kesilmesinden çok sonra bile Charles Darnay'ın kulaklarında çınlamaya devam etti. Ona doğru uzattığı elini durmasını rica eder gibi sallamıştı. Darnay bunu anladı ve sessiz kaldı. Bağışlayın, dedi doktor. Birkaç dakika sonra kısık bir ses tonuyla, Lucy'yi sevdiğinizden şüphem yok. Buna inanabilirsiniz. Sandalyesinde ona doğru döndü. Ama ona bakmadı ve gözlerini yukarı kaldırmadı. Eli çenesindeydi ve beyaz saçları yüzünü gölgeliyordu. Lucy ile konuştunuz mu? Hayır. Ona yazdınız mı? Hiç yazmadım. Babasına duyduğunuz saygıdan dolayı yaptığınız bu fedakarlığı görmezlikten gelmek haksızlık olur. Babası size teşekkür ediyor. Gözlerini yerden ayırmaksızın elini uzattı. Biliyorum, dedi Darnay saygıyla. Günlerce sizi birlikte izlemiş biri olarak, Bayan Manet ile aranızda öylesine alışılmadık, hassas, kendisini besleyen koşullara öylesine bağlı bir sevginin varlığını, bunun bir baba ve evladı arasındaki ilişkiyle bile çok fazla benzerlik taşımadığını nasıl anlamam Doktor Manet? Biliyorum efendim. O artık size duyduğu sevgiye görev duygusunun da karıştığı genç bir hanım. Ancak size karşı kalbinde bir çocuğun sevgisini ve inancını taşıyor. Çocukluğunda annesi ve babası olmadığını, bu yüzden onun hayatında olmadığınız o eski günlerdeki inanç ve sevgisini şimdi duyduğu bağlılık ve ilgiyle birleştirerek kendini size adadığını biliyorum. Çok iyi biliyorum ki ona öteki dünyadan geri verilmiş dahi olsaydınız, gözünde şu an olduğunuzdan daha kutsal bir varlık olamazdınız. Biliyorum ki size sarıldığı zaman aynı anda bir bebeğin, genç bir kızın ve bir kadının elleri boynunuzu sarıyor. Biliyorum ki sizi severken annesinin kendi yaşındaki halini görüyor ve onu seviyor. Sizin benim yaşlarımdaki halinizi görüyor ve sizi seviyor. Annesini kırık kalbiyle, sizi ise o korkunç tecrübenizden sonra hayata geri dönüşünüzle seviyor. Bunları sizi gece gündüz evinizde gördüğümden beri biliyorum. Lucy'nin babası yüzü öne eğilmiş, sessizce oturuyordu. Solukları biraz hızlanmıştı ama onun dışında diğer tüm heyecan belirtilerini bastırıyordu. Sevgili Doktor Manet, hep bunu bilerek, hep sizi ve onu etrafınızdaki o kutsal haliyle görerek, bir insanın sabredebileceği kadar sabrettim. Kendi sevgimi de aranıza sokmamın geçmişinize, geçmişte yaşadıklarınız gibi pek hoş olmayan bir şeyle dokunmak olduğunu hissettim. Hatta şimdi bile böyle hissediyorum. Ama onu seviyorum. Tanrı şahidimdir ki onu seviyorum. Buna inanıyorum diye cevap verdi baba, kederli bir sesle. Daha önce de böyle düşünmüştüm. Buna inanıyorum. Darnie bu kederli seste kulağına sistemkar gibi gelen bir ton sezdiği için, eğer bir gün talihim onu benim eşim yaparak bana o mutluluğu yaşatırsa ve o zaman ben aranızda herhangi bir ayrılığa sebep olursam, şimdi söylediğimi söylerim. Bana inanmayın. Üstelik bunun ümitsiz, alçakça bir davranış olduğunu bilmem gerekir. Eğer, uzun yıllar sonrası için bile geçerli bu, böyle bir şey düşüncelerimin arasında ya da kalbimde gizlenmiş olursa ya da hiç olmamış olsa veya hutta olabilseydi, şu anda bu saygıdeğer ele değemezdim. Bunları söylerken elini doktorun elinin üzerine koymuştu. Hayır sevgili Doktor Manet, sizin gibi Fransa'dan sürgün edilmeyi seve seve kabul etmiş biri. Sizin gibi ondan karmaşa, baskılar ve sefalet yüzünden uzaklaşan, sizin gibi kendi çabalarıyla yaşamaya gayret eden ve daha mutlu bir geleceğe inanan biri olarak sadece talihinizi, yaşamınızı ve evinizi paylaşmak ve ölene kadar size sadık kalmak istiyorum. Lucy ile sizin çocuğunuz, yoldaşınız ve arkadaşınız olma ayrıcalığını paylaşmayı değil, yardımcı olmayı ve eğer böyle bir şey mümkünse onu size daha da bağlamayı istiyorum. Eli hala doktorun elinin üzerindeydi. Soğuk olmayan bir tavırla bir an için bu dokunuşa cevap veren doktor, ellerini koltuğun kenarlarına koydu ve konuşmanın başından beri ilk defa gözlerini yerden kaldırdı. Bir iç hesaplaşma içinde olduğu yüzünden belliydi. İçinde karanlık şüphe ve korkuları barındıran, arada sırada ortaya çıkan o bakışla dolu bir iç hesaplaşma. Öyle duygulu ve mertçe konuşuyorsunuz ki Charles Darnay, size bütün kalbimle teşekkür ediyorum ve size bütün kalbimi, en azından büyük bir kısmını açacağım. Lucy'nin sizi sevdiğine inanmak için bir nedeniniz var mı?
Yok, şu ana kadar yok.
Bu konuşmanın öncelikli amacı benim bildiklerim yoluyla bunu araştırmak mı? Bu da değil. Haftalarca bunu yapmaya cesaret edemeyebilirim. Belki yanlış, belki değil ama yarın da yapabilirim. Benden yol göstermemi mi istiyorsunuz? İstemiyorum efendim. Ama bana yol göstermenizin doğru olacağına inanıyorsanız bunu yapabilecek güçte olduğunuzu düşünüyorum. Benden bir söz mü istiyorsunuz? Evet, onu istiyorum. Nedir bu söz? Siz olmadan herhangi bir umudum olmayacağını çok iyi biliyorum. Eğer şu anda Bayan Manet'in o masum kalbinde yerim varsa bile, böyle olduğunu varsayacak kadar küstah olduğumu düşünmeyin. Babası için duyduğu sevgiye rağmen o yeri tutamayacağımı çok iyi biliyorum. Eğer öyleyse ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yine aynı şekilde iyi biliyorum ki herhangi bir talibinin lehine babasının söyleyeceği tek bir söz kendi duygularından ve bütün dünyadan ağır basacaktır. Bu nedenle Doktor Manet, dedi Darnie, alçak gönüllülükle ama kararlılıkla. Hayatımı kurtaracak o sözü istemiyorum. Bundan eminim Charles Darnie. Birbirine uzak olanlarda olduğu gibi yakın insanların arasında da sırlar vardır. İkinci durumdaki bu insanlar hassas ve anlaması güç olurlar. Bu açıdan kızım Lucy ve benim için bir sırdır. Kalbinde ne olduğu ile ilgili bir tahminde bulunamam. Sorabilir miyim efendim? Acaba başka... Sormakta tereddüt ettiği için gerisini doktor tamamladı. Başka talibi var mı? Sormak istediğim de buydu. Doktor cevap vermeden önce biraz düşündü. Bay Carton'ı burada kendinizle gördünüz. Arada sırada Bay Seaver da geliyor. Varsa sadece onlardan biri olabilir. Ya da her ikisi, dedi Darnie. İkisini de düşünmemiştim. Sanmam. Benden bir söz istiyorsunuz. Bana ne olduğunu söyleyin. Eğer Bayan Manet bir gün size benim cesaret ettiğim gibi açılacak olursa, size söylediklerime ve sizin bunlara olan inancınıza tanıklık etmenizi isteyecektim. Umarım hakkımda onu bana karşı olumsuz yönde etkilemeyecek kadar iyi düşünüyorsunuzdur. Bu konuda başka bir şey söylemeyeceğim. Sizden istediğim bu. Bunu sizden hangi koşulda istediğimi bilmek kuşkusuz hakkınız. Hemen açıklayacağım. Herhangi bir koşul öne sürmeden, dedi doktor. Söz veriyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi amacınızın saf ve içten olduğuna inanıyorum. Niyetinizin benimle benden daha değerli parçam arasındaki bağları zayıflatmak değil, daimi kılmak olduğuna inanıyorum. Eğer bana kusursuz mutluluğa ulaşmak için gerekli olduğunuzu söylerse, onu size vereceğim. Eğer şey olsaydı, Charles Darnay, eğer şey olsaydı... Genç adam minnetle doktorun elini tuttu. Doktor konuşurken elleri hala bir aradaydı. Eğer gerçekten sevdiği adama karşı eskiden gelen ya da yeni oluşmuş herhangi bir sebebim, şüphem, endişem olmuş olsaydı, adamın bunlarda doğrudan suçu yoksa, onun hatırına hepsi silinirdi. Benim için o her şey demek. Acıdan da, yanlıştan da daha değerlidir. Neyse, bunlar boş laflar. Birdenbire sessizliğe gömülüşü ve konuşmayı kestiği anda, üzerine kilitlenmiş sabit bakışları öyle garipti ki, Darnay, elinin yavaşça gevşeyerek, onu bırakan elin arasında buz kestiğini hissetti. ''Bana bir şey söylemiştiniz,'' dedi Doktor Manet. Zorla gülümsemeye çalışarak. ''Neydi bana söylediğiniz?'' Darnay, daha önce bir koşuldan söz etmiş olduğunu anımsayıncaya kadar ne diyeceğini bilemedi. Aklına gelince rahatlayarak cevap verdi. ''Bana olan güveniniz, benim tarafımdan da aynı güvenle karşılık bulmalı. Hatırlayacağınız gibi, şu andaki adım annemin adıdır, benim değil. Gerçek adımın ne olduğunu ve neden İngiltere'de olduğumu size söylemek istiyorum.'' ''Durun,'' dedi doktor. ''Güveninize layık olmak ve sizden bir sır saklamamak istiyorum.'' ''Durun.'' Doktorun elleri bir an kendi kulaklarını, hemen sonra Darnay'ın kulaklarını kapatıyordu. ''Sizden istediğim zaman söyleyin, şimdi değil. Eğer dileğiniz gerçekleşir de Lucy sizi severse, bana bunu düğün gününüzün sabahında anlatırsınız. Söz veriyor musunuz?'' ''Seve seve. Bana elinizi verin. Neredeyse eve gelir. Bu gece bizi beraber görmese daha iyi olur. Gidin. Tanrı sizi korusun.'' Charles Darnay doktorun yanından ayrıldığında hava neredeyse kararmıştı. Ve Lucy eve döndüğünde üzerinden bir saat daha geçmiş. Hava daha da karanlık olmuştu. Bayan Prost doğrudan üst kata çıktığı için aceleyle odaya daldığında yanında kimse yoktu ve doktorun okuma koltuğunu boş bularak şaşırmıştı. ''Baba!'' diye seslendi Lucy. ''Sevgili babacığım!'' Babasının yatak odasından geldiğini duyduğu hafif bir çekiş sesi dışında seslenişine bir karşılık alamadı. Yavaşça aradaki odaya geçerek kapıdan baktı ve korkuyla koşarak geri döndü. Kanı donmuş halde kendi kendine ''Ne yapsam, ne yapsam?'' diyerek ağlamaya başladı. Kararsızlığı sadece bir dakika sürdü. Telaşla geri döndü ve hafifçe kapısını vurarak yumuşak bir sesle ona seslendi. Onun sesiyle çekiş sesi kesildi. Kızının yanına geldi ve uzun bir süre bir aşağı bir yukarı yürüdüler. O gece Lucy uyurken babasını kontrol etmek için yatağından kalkıp yanına gitti. Babası derin uykudaydı. Alet takımı ve şu eski bitirilmemiş işler her zamanki gibi bir kenarda durmaktaydı. 11. Bir arkadaşlık tablosu. Aynı gece ya da o gece sabaha karşı ''Sydney!'' diye seslendi Bay Strieber çakalına. ''Bir kase daha punç hazırla. Sana söyleyeceklerim var.'' Sydney o geceyi, önceki geceyi, ondan daha önceki geceyi ve arka arkaya birçok güzel geceyi her zamankinden iki kat fazla çalışarak geçirmiş ve uzun bir tatile girmeden önce Bay Strieber'ın dosyaları içinde büyük bir temizlik yapmıştı. Bu temizlik sonunda etkisini göstermiş ve Strieber'ın sürüncemedeki işleri güzelce toparlanmıştı. Kasım ayı o puslu atmosferi ve puslu adaletiyle tekrar gelip de değirmene buğday sağlayana kadar bütün işler bitirilmişti. Sidney bu kadar çok çalışma için ne daha canlı ne de daha ayıktı. Onu gece boyu idare etmesi için fazladan birçok ıslak havlu ve aynı oranda şarabın havlu faslını takip etmesi gerekmişti. Şu an kafasına sardığı havluyu çekip çıkararak son 6 saattir aralıklarla içine bastırdığı leğene doğru fırlatırken de berbat durumdaydı. İri kıyım Striver, elleri kemerinde, sırt üstü uzandığı kanepeden etrafa bakınarak ''Şu punca hazırlıyor musun?'' diye sordu. ''Hazırlıyorum. Baksana buraya, seni epey şaşırtacak ve belki de sandığın kadar kurnaz olmadığımı düşündürtecek bir şey söyleyeceğim. Evlenmeye niyetliyim.'' ''Sen mi?'' ''Evet ve para için değil. Buna ne diyeceksin bakalım?'' ''Bir şey söylemek istediğimi sanmıyorum. Kim bu kız?'' ''Tahmin et. Tanıyor muyum?'' ''Tahmin et. Sabahın 5'inde, beynim kafatasımın içinde yanıp kavruluyorken tahmin edemem. Tahmin etmemi istiyorsan beni akşam yemeğine davet etmelisin.'' ''Pekala öyleyse, ben söyleyeyim.'' dedi Striver. Yavaşça doğrulup oturma pozisyonuna geçerek. ''Sidney, beni anlayabileceğinden şüpheliyim. Çünkü öyle duygusuz bir köpeksin ki.'' ''Ya sen?'' diye sordu Sidney, bir yandan punca hazırlamakla uğraşırken. ''Sen de öyle hassas ve de şahir ruhlu birisin ki.'' ''Hadi canım,'' dedi Striver, övünürcesine gülerek. ''Romantik ruhlu biri olduğumu iddia etmesem de, sanıyorum bu da onlardan daha iyi olduğumu bildiğimden, yine de senden daha duyarlı bir adamımdır.'' ''Daha şanslıyım mı demek istiyorsun?'' ''Onu söylemek istemiyorum. Demek istiyorum ki ben biraz daha, biraz daha...'' ''Söylemek üzeresin, söyle. Biraz daha nazik mi?'' Silver, arkadaşı punça hazırlarken kendiyle övünür bir tavırla. ''Pekala, nazik diyelim. Söylemek istediğim, benim kadınlar tarafından hoş bulunmaya, senden daha çok önem veren, bunun için daha çok şeyi göze alan... ve bir kadın topluluğu içinde bunun nasıl başarılacağını senden daha iyi bilen bir adam olduğum,'' diye ekledi. ''Devam et,'' dedi Sidney Carton. ''Hayır, devam etmeden önce,'' dedi Striver, küçümseyen bir tavırla başını sallayarak. ''Seninle şu konuyu halledelim. Benim bulunduğum kadar ya da daha fazla sen de Doktor Manette'in evinde bulundun. Orada sergilediğin huysuzluktan, suratsızlıktan ben utandım. Tavırların öylesine sessiz, durgun, iç karartıcı ve hüzünlüydü ki yemin ederim senden utandım Sidney.'' ''Herhangi bir şeyden utanmak baroda senin yaptıklarını yapan biri için faydalı bir şey olmalı,'' dedi Sidney. ''Bana çok minnettar olmalısın. Benden bu şekilde kurtulamazsın,'' diye karşılık verdi Striver. ''Hayır Sidney, bunu sana söylemek benim görevim ve senin iyiliğin için yüzüne karşı söylüyorum. Bu tür toplulukların içindeyken acımasız ve öfkelisin. Gerçekten aksi bir adamsın.'' Sidney hazırladığı punçtan ağzına kadar dolu bir bardak içti ve güldü. ''Bana bir bak,'' dedi Striver, biraz doğrulup kendini göstererek. ''Senden daha bağımsız olduğum için kendimi sevdirmeye senden daha az ihtiyacım var. Ama neden yine de bunu yapıyorum?'' ''Henüz bunu yaptığını hiç görmedim,'' diye mırıldandı Carton. ''Siyaset gereği yapıyorum, prensip gereği yapıyorum ve baksana bunda ne kadar da iyiyim.'' ''Evlilik konusundaki niyetlerini anlatmaya devam etmiyorsun,'' diye cevap verdi Carton umursamaz bir havayla. ''O konuda devam etmeni tercih ederim. Bana gelince yola getirilemez olduğumu hiç anlamayacak mısın?'' Bu soruyu onu küçümser bir edayla sormuştu. ''Yola gelmemekle bir şey elde edemezsin,'' oldu arkadaşının pek de rahatlatıcı olmayan bir tonda verdiği cevabı. ''Bildiğim kadarıyla yola gelerek elde edeceğim bir şey de yok,'' dedi Sidney Carton. ''Kim bu hanım?'' ''Şimdi açıklayacağım isim seni rahatsız etmesin Sidney,'' dedi Bay Striver. Onu yapacağı açıklamaya hazırlamak için sahte bir dost tavrı takınarak. ''Çünkü söylediklerinin yarısını bile söylemek istemediğini biliyorum. Öyle olsaydı da bunun bir önemi olmazdı. Bu küçük girişi yapıyorum. Çünkü bir defasında bu genç hanımdan bana küçümseyici bir tavırla bahsetmiştin.'' ''Öyle mi?'' ''Kesinlikle. Hem de bu odada.'' Sidney Carton Puncuna ve kendinden memnun arkadaşına baktı. Puncundan içti ve yeniden kendinden memnun arkadaşına baktı. Genç hanımdan sırma saçlı oyuncak bebek diye bahsetmiştin. Bu genç hanım Bayan Manet. Bu konularda azıcık duyarlılığı ya da hassasiyeti olan bir adam olsaydın Sydney, böyle bir sıfat kullandığın için sana biraz içerlerdim. Ama öyle bir adam değilsin. Bu yüzden artık söylediklerini düşündüğüm zaman, resimden anlamayan bir adamın yaptığım bir resim hakkında ya da müzikten anlamayan bir adamın bestelediğim bir müzik hakkındaki eleştirilerine sinirlenebileceğimden daha fazla sinirlenmiyorum sana. Sydney Carton arkadaşına bakarak büyük bir hızla doldurduğu içkileri ardı arkasına içiyordu. İşte her şeyi öğrendin Sid, dedi Bay Striver. Servetiyle ilgilenmiyorum. O çok çekici biri ve kendimi memnun etmeye karar verdim. Sonuçta sanırım bunu karşılayabilecek param da var. Daha şimdiden oldukça zengin, hızla yükselen ve epey tanınan bir kocası olacak. Bu onun için iyi bir fırsat. Ama o da iyisine layık. Şaşırdın mı? Hala puncunu içen Carson cevap verdi. Neye şaşıracakmışım? Onaylıyor musun? Puncunu içmeye devam eden Carton, niye onaylamayayım ki? Güzel, dedi arkadaş Stever. Sandığımdan daha anlayışlı davrandın ve tahmin ettiğimden daha az para göz çıktın. Artık eski dostunun ne kadar iradeli olduğunu anlamışsındır. Evet Sydney, bu hayat tarzı bana yetti. Değişen hiçbir şey yok. Bir adamın canı istediği zaman gidebileceği, istemediğinde de gitmeyeceği bir evinin olması hoş bir şeymiş gibime geliyor. Ve öyle hissediyorum ki Bayan Manet benim her şeyime evet diyecek ve bana saygınlık kazandıracaktır. Böyle karar verdim. Ve şimdi eski dostum Sydney, senin geleceğin hakkında sana bir iki söz söylemek istiyorum. Kötü bir yoldasın biliyorsun. Gerçekten de kötü bir yoldasın. Paranın kıymetini bilmiyorsun. Zor geçiniyorsun. Bir gün tökezleyecek ve hastalanıp zayıf düşeceksin. Bu yüzden gerçekten de bir bakıcı bulmak konusunda düşünmelisin. Bunları söylerken ki o kendinden emin, kendiyle övünen tavrı, onun olduğundan iki kat daha büyük, dört kat daha iğrenç görünmesini sağlıyordu. Sana bir tavsiyede bulunmama izin ver, diye devam etti sözlerine Stever. Geleceğinle yüzleş. Ben bunu kendi yöntemlerimle yaptım. Sen de kendi yöntemlerinle yap. Evlen. Seninle ilgilenecek birini bul. Kadınlardan hoşlanmıyor ve onları anlamıyor olmana ya da onlara karşı nazik olmaman konusuna hiç takılma. Bul birini. Pansiyoncu veya ev sahibi türünden, biraz mülkü olan, saygın bir kadın olsun ve evlen onunla. Dar günlerin için. İşte sana uygun olan şey bu. Bunu bir düşün Sydney. Düşüneceğim, dedi Sydney. 12. Kibar Adam. Doktorun kızına yüce gönüllülüğünün ifadesi olarak birlikte bulunmaya karar vermiş olan Bay Striver, tatil için şehirden ayrılmadan önce bu mutluluktan onu da haberdar etmeyi uygun gördü. Kafasında konunun bir muhasebesini yaparak bütün hazırlıkların tamamlanması ve ardından da oturup birlikte ona elini Aziz Mikail yortusundan bir iki hafta önce mi yoksa Noel ile Hilary arasındaki kısa tatil içinde mi vermesi gerektiğinin kararlaştırılması sonucuna vardı. Davasında başarılı olacağından hiçbir endişesi yoktu ve karara giden yolu açıkça görebiliyordu. Jüriye sunacağı sağlam dünyevi dayanakları zaten dikkate almaya değer başka dayanakta yoktu. Ortaya koyduktan sonra kolay bir davaydı ve herhangi bir zayıf noktası yoktu. Kendisini davacı yerine koyduğu zaman karşısına kanıtlarını çürütecek bir şey çıkmamıştı. Savunma avukatı savunmasını yapmış ve jüri düşünmek için toplanma gereği bile duymamıştı. Yargılanmayı kafasında yaptıktan sonra C.J. Striver bundan daha kolay bir dava olamayacağını düşünerek mutlu oldu. Bunun üzerine Bay Striver bu uzun tatiline Bayan Manet'i Vauxhall bahçelerine davet ederek başladı. Bundan başarılı sonuç alamayınca da Henlock'a davet etti. Anlaşılmaz bir şekilde bunda da başarılı olamayınca Soho'ya gidip soylu düşüncelerini orada ilan etmesi gerekti. Böylece Temple'dan Soho'ya giden yolu
önüne çıkan her şeyi omuzlaya omuzlaya kat eden Bay Strever'ın önünde hala tatilin ilk günlerindeki neşesi vardı. Henüz Temple Bar'ın St. Dunstan tarafındayken bile daha güçsüz insanları itip kakarak ilerleyen bu adamı görenler, onun ne kadar kendine güvenli ve güçlü biri olduğunu da fark edebilirlerdi. Yolu Telsin Bankası'nın önünden geçiyordu. Ve hem Telsin'in müşterisi olduğundan hem de Bay Lorin'in Maynard'ların samimi bir dostları olduğunu bildiğinden Bay Strever'ın hakkına bankaya girip Bay Lorin'e Soho ufuklarında parıldayacak ışığı açıklama fikri geldi. Böylece boğazında hafif bir hırıltıyla kapıyı iterek açtı. Sonraki iki basamağı paldır küldür indi ve yaşlı iki vezneciyi geçerek arka tarafta Bay Lorin'in rakamlarla dolu büyük defterlerin arasında oturduğu küf kokulu odaya girdi. Pencerelerinde yine rakamlarla dolu gibi gözüken dik demir parmaklıklar vardı ve sanki bulutların altındaki her şey bir toplamadan ibaretti. "Merhaba," dedi Bay Strever. "Nasılsınız? Umarım iyisinizdir." Gittiği her yerde ya da ortamda kendisini oraya göre büyük görmesi Strever'ın en büyük özelliğiydi. Telsin Bankası içinde oldukça büyüktü. Öyle ki uzak köşelerdeki yaşlı katipler bile sanki Strever onları duvara sıkıştırıyormuş gibi şikayet edercesine baktılar. Oldukça uzak bir mesafede ihtişamla gazetesini okuyan banka sanki Strever'ın başı sorumluluklarla dolu yeleğinin içine sokulmuş gibi memnuniyetsizlikle gazetesini indirdi. Tedbirli Bay Lorry bu şartlar altında karşısındakine de kullanmasını tavsiye edebileceği bir ses tonuyla "Nasılsınız Bay Strever?" dedi ve el sıkıştılar. El sıkışında tersindeki bütün memurların bir müşteriyle el sıkıştıkları zaman bankanın her şeyi saran havasından dolayı takındıkları o tavır seziliyordu. Lorry sanki kendi adına değil de Telsin ve ortakları adına el sıkışmıştı. Bay Lorry iş adamı tavrıyla "Sizin için ne yapabilirim Bay Strever?" diye sordu. "Hayır, teşekkür ederim. Sizinle özel bir görüşme yapmak için geldim. Özel bir konu üzerine görüşecektim." "Öyle mi?" dedi Bay Lorry ve uzakta duran bankaya şöyle bir göz atıp avukata kulak verdi. Bay Strever kollarını gizli bir şey söylemeye hazırlanıyormuşçasına masaya dayadı. Büyük olmasına rağmen masa ona küçük gelmişti. "Küçük, sevimli dostunuz Bayan Maynard'a evlenme teklifinde bulunacağım Bay Lorry." "Aman Tanrım!" diye haykırdı Bay Lorry, çenesini ovuşturup kuşkuyla ziyaretçisine bakarak. "Aman Tanrım mı bayım?" diye tekrarladı Strever geri çekilerek. "Aman Tanrım mı dediniz efendim? Buna ne anlam vermeliyim Bay Lorry?" "Demek istediğim şey, elbette ki bunu dostça ve uygun bulduğum," diye cevap verdi iş adamı. "Size büyük saygınlık kazandırır. Kısacası söylemek istediğim, sizin duymak isteyebileceğiniz her şey, yalnız gerçekten biliyorsunuz Bay Strever." Bay Lorry durakladı ve çok tuhaf bir tavırla başını salladı. Sanki içinden şunları da eklememek için kendiyle mücadele ediyordu. "Biliyorsunuz Bay Strever, bu çok fazla, çok ileri gidiyorsunuz." "Pekala," dedi Strever. Masaya eliyle sertçe vurup, gözlerini büyük büyük açarak ve derin bir nefes alarak. "Sizi anladıysam beni assınlar Bay Lorry." Bay Lorry küçük peruğunu her iki tarafından tutup çekiştirerek düzeltti ve kalemin ucundaki tüyü ısırdı. "Lanet olsun bayım," dedi Strever ona bakarak. "Uygun biri değil miyim yani?" "Ah, tabii ki öylesiniz. Evet evet uygunsunuz," dedi Bay Lorry. "Eğer uygun olduğunuzu söylüyorsanız öylesinizdir." "Zengin değil miyim?" diye sordu Strever. "Ah, zenginliğe gelince zenginsiniz," dedi Bay Lorry. "Giderek yükselmiyor muyum?" "Yükselmenize gelince biliyorsunuz ki kimsenin bundan kuşkusu olamaz," dedi Bay Lorry. Bir konuda daha onay verebilmenin mutluluğuyla. "O zaman ne demek istiyorsunuz Bay Lorry?" diye sordu Strever. Üzüldüğü belli oluyordu. "Şey, ben şimdi oraya mı gidiyordunuz?" diye sordu Bay Lorry. "Doğruca," dedi Strever, tombul yumruğunu masaya indirerek. "Şey, sanırım yerinizde olsaydım gitmezdim." "Neden?" diye sordu Strever. "Şimdi sizi köşeye sıkıştıracağım. işaret parmağını ona doğru sallayarak, ''Siz bir iş adamısınız ve bir nedeniniz olmalı. Nedeninizi açıklayın. Neden gitmezsiniz?'' ''Çünkü ortada beni bu konuda başarılı olacağıma inandıracak nedenlerim olmadan böyle bir işe kalkışmazdım,'' dedi Bay Lori. ''Lanet olsun,'' diye haykırdı Striver. ''Ama bu her şeyi mahveder.'' Bay Lori önce uzaktaki bankaya, sonra da öfkeli Striver'a bir göz attı. ''İşte bir iş adamı, yılların deneyimine ve tecrübesine sahip bir bankacı,'' dedi Striver. ''Tam başarı için başta gelen üç önemli nedeni söylüyorsunuz. Size ortada hiç neden olmadığını söylüyor. Üstelik de bunu aklı başındayken söylüyor.'' Bay Striver sanki adamın aklı başında olmasa söyledikleri çok daha az dikkate değer şeyler olacakmış gibi kendince bir garipliğe dikkat çekiyordu. ''Başarıdan bahsettiğim zaman genç hanımla ilgili bir başarıyı kastediyordum. Başarıyı olası kılacak nedenlerle de genç hanımla ilgili nedenleri kastetmiştim. O genç hanım bayım,'' dedi Striver'ın omzuna kibarca dokunarak. ''O genç hanım her şeyden önce gelir.'' ''Öyleyse Bay Lori,'' dedi Striver, kollarını göğsünde kavuşturarak. ''Siz bana söz konusu genç hanımın cilveli bir aptal olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz?'' ''Tam olarak değil. Size söylemeye çalıştığım Bay Striver,'' dedi Bay Lori kızararak. ''Hiçbir ağızdan o genç hanım için saygısızca bir kelime çıkmasına izin vermeyeceğimdir. Ve eğer bu masada kendini o genç hanımdan saygısızca söz etmekten alıkoyamayacak kadar kaba ve sinirli birine rast gelirsem, ki umarım gelmem, Telsin bile ona haddini bildirmemi engelleyemez.'' Kızma sırası kendisine gelen Bay Striver'ın damarları, öfkesini sesini yükseltmeden ifade etmek zorunda oluşu yüzünden tehlikeli bir şekilde atıyordu. Bay Lori'nin damarlarındaki akış genellikle düzenli olmasına rağmen o da şu an Bay Striver'dan daha iyi durumda değildi. ''Size söylemeye çalıştıklarım bunlardı bayım,'' dedi Bay Lori. ''Lütfen bir yanlış anlaşılma olmasın.'' Bay Striver kısa bir süre bir cetvelin ucunu emdi. Sonra da onu dişlerine vurarak tempo tuttu. Ancak bu dişlerini acıtmış olmalıydı ki gergin sessizliği şu sözlerle bozdu. ''Bu benim için tuhaf, anlaşılması zor bir durum Bay Lori. Siz bana açık açık Soho'ya gitmememi ve benim, evet, kraliyet yargıçları barosundan Striver'ın ona evlenme teklifinde bulunmamamı öneriyorsunuz. Benim tavsiyemi mi öğrenmek istiyorsunuz Bay Striver?'' ''Evet, istiyorum.'' ''Çok iyi. O zaman ben bir tavsiyede bulundum ve siz de bunu eksiksiz olarak tekrarladınız. Bu konu hakkında tüm söyleyebileceğim,'' diye sinirli bir şekilde güldü Striver. ''Bu tavsiyenin ha ha ha geçmiş, bugün ve gelecekteki her şeyi unutturacağı olacak. Beni anlamaya çalışın,'' diye devam etti Bay Lori. ''Bir iş adamı olarak bu konu hakkında hiçbir şey bilmediğim için bir şey söylemem doğru olmaz. Sadece Bay Manette'ı kolları arasında taşımış yaşlı bir adam, onun ve babasının güvenilir bir dostu ve her ikisine karşı da büyük sevgi duyan biri olarak konuştum. Şimdi haklı olabileceğimi düşünmüyor musunuz?'' ''Hayır,'' dedi Striver fısıltıyla. ''Sağ duyuyu bir üçüncü kişide aramayı kaldıramam. Onu yalnız kendi içimde bulabilirim. Ben sağ duyunun belli başlı insanlarda olduğunu düşünüyorum. Sizse onlara bir küçük burjuva kabalığı atfediyorsunuz. Bu benim için yeni, alışık olmadığım bir şey. Ama korkarım haklısınız. Ben düşüncelerimi kendime göre açıklarım Bay Striver. Ve lütfen beni anlayın bayım,'' dedi Bay Lori ve tekrar kızararak ekledi. ''Herhangi birinin benim sözlerimi kendi anladığı gibi çarpıtmasına, burada, Telsin'e bile tahammül edemem.'' ''Pekala, özür dilerim,'' dedi Striver. ''Kabul edildi, teşekkür ederim. Pekala Bay Striver, şunu söylemek üzereydim. Yanıldığınızı görmek sizin için acı verici olabilir. Size karşı açık davranma zorunluluğu Dr. Manette için sıkıntı verici olabilir. Bayan Manette için ise daha da fazla. Onların aile dostları olma şerefi ve mutluluğuna eriştiğimi biliyorsunuz. Eğer izin verirseniz, sizi hiçbir şekilde bağlamadan herhangi bir şekilde sizin sözcülüğünüzü yapmadan, küçük bir gözlem ve sonucunda varacağım kanıyla tavsiyemi yeniden gözden geçireyim. Bu tavsiyem de sizi tatmin etmezse doğruluğunu gidip kendiniz denersiniz. Diğer taraftan, eğer tavsiyemle tatmin olursanız ki bu şimdikinin aynısı olacaktır, böylelikle herkes bu tatsız durumdan kurtulmuş olacaktır. Beni kentte daha ne kadar tutarsınız? Sadece birkaç saat. Akşam Soho'ya gidebilirim ve arkasından evinize gelirim. O zaman tamam dedi Striver. Oraya şimdi gitmeyeceğim. Önceki kadar kendimi kaptırmış değilim. Tamam diyorum ve bu gece sizi bekliyorum. İyi günler. Bay Striver döndü ve hızla bankadan dışarı çıktı. Gerçekten öyle bir hava akımı yarattı ki tezgahların arkasında selam vermekte olan iki yaşlı katip devrilmemek için bütün güçlerini kullandılar. Halk bu kırılgan ve zayıf insanları daima selam verirken görürdü. Ve bir müşteriyi yolcu ederken selam verdikten sonra bir yenisi gelene dek boş ofiste başlarını eğmiş selam vermeyi sürdürdükleri şeklinde yaygın bir inanış vardı. Avukat, bankacının ahlaki nedenler dışında başka nedenlere dayanmasa görüşünü bu şekilde ifade etmeyeceğini sezecek kadar akıllıydı. Yutmak zorunda kaldığı büyük hap için hazırlıksızdı ama yutmayı becermişti. Ve şimdi dedi Bay Striver, işaret parmağını Temple'a doğru sallayarak. Bu işin içinden çıkmamın yolu, hepinizin haksız olduğunu göstermek. Kurtuluşu biraz da eski bir Old Bailey taktikçisinin yöntemlerinde buldu. Yüzümü kara çıkarmayacaksın genç bayan dedi. Bay Striver, bunu senin için yapacağım. Nitekim Bay Lori o gece geç vakit saat 10 civarı Bay Striver'a gittiğinde onu kitapların ve sağa sola saçılmış kağıtların arasında buldu. Aklında sabah konuştukları konuya dair hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Hatta Bay Lori'yi gördüğüne şaşırdı bile. Kafası oldukça dalgın ve meşgul görünüyordu. Evet, dedi iyi yürekli elçi. Tam yarım saat boyunca onu konuya getirmek için faydasız girişimlerde bulunduktan sonra Soho'ya gittim. Soho'ya mı? Diye tekrar etti Bay Striver. Soğuk bir ses tonuyla. Ah, evet tabii, ne kadar dalgınım. Ve şüphem kalmadı dedi Bay Lori. Yaptığımız konuşmada haklı olduğumdan kuşkum yok. Görüşüm doğrulandı ve tavsiyemi tekrarlıyorum. Sizi temin ederim ki bu konuda sizin adınıza ve zavallı babasının adına üzüldüm, diye cevapladı Bay Striver enişten tavrıyla. Meselenin aile için daima üzüntü verici olacağını biliyorum. Bundan daha fazla bahsetmeyelim. Sizi anlamıyorum dedi Bay Lori. Olabilir dedi Striver. Konuyu kapatmak ve yatıştırmak isteyen bir tavırla başını sallayarak. Önemli değil, önemli değil. Ama önemli diye üsteledi Bay Lori. Hayır değil, emin olun değil. Mantık olmayan yerde, mantığın ve övgüye değer bir hırsın olmadığı yerde de hırsın olduğunu zannederek yanılmaktan kurtuldum ve kimse de bundan bir zarar görmedi. Genç kadınlar daha önce de sıklıkla böylesi aptallıklarda bulunmuş ve sonra da yoksulluk ve karanlık içinde pişman olmuşlardır. Bencilce olmayan bir bakış açısıyla baktığımda bu iş olmadığı için üzüldüm. Çünkü maddi açıdan benim için kötü olacaktı. Bencilce sayılacak bir bakış açısından baktığımda bu iş olmadığı için memnunum. Çünkü maddi açıdan benim için kötü olacaktı. Bu işten herhangi bir şey kazanamayacağımı söylememe ise herhalde gerek bile yok. Hiç kimse hiçbir zarar görmedi. Genç hanıma evlenme teklifinde bulunmadım. Ve aramızda kalsın. Biraz düşününce işi o noktalara kadar götürmemem gerektiğinden de kesinlikle eminim. Bay Lori, boş kafalı kızların kendini beğenmişliklerini ve havailiklerini kontrol edemezsiniz. Kontrol edebileceğinizi sanmayın, yoksa hayal kırıklığına uğrarsınız. Şimdi, lütfen bu konudan daha fazla söz etmeyin. Size söylüyorum, başkaları adına üzülüyorum ama kendi adıma memnunum. Beni dinlediğiniz ve tavsiyede bulunduğunuz için size gerçekten minnettarım. Genç hanımı benden daha iyi tanıyorsunuz. Haklıydınız, söz konusu bile edilmemeliydi. Bay Lori, şaşkınlıktan öylece kala kalmıştı. Onu cömertlik, hoşgörü ve iyi niyet havası içinde kapıya doğru itekleyen Bay Striver'a aptal aptal bakıyordu. ''Yapabileceğiniz en iyi şeyi yapın bayım,'' dedi Striver. ''Bu konudan daha fazla söz etmeyin. Size anlatmama da izin verdiğiniz için tekrar teşekkürler. İyi geceler.'' Bay Lorry ne olduğunu anlayamadan kendini dışarıda, gecenin karanlığında bulmuştu. Bay Striver ise kanepesine uzanmış, tavana doğru bakarak kendi kendine göz kırpmıştı. 13. İncelikten yoksun adam. Eğer Sidney Carton herhangi bir yerde çevresine parıltı saçmışsa bile bunun Dr. Manette'ın evinde hiç olmadığı muhakkaktı. Bütün bir yıl boyunca sık sık orada bulunmuştu. Ama her defasında da aynı huysuz ve somurtkan adamdı. Canı istediğinde güzel konuşurdu. Ama içindeki ışığın ölümcül karanlığıyla üzerini gölgeleyen umursamazlığı delip geçtiği bu gibi zamanlar çok nadir olurdu. Ama yine de o evi çevreleyen sokaklarda ve sokaklarını döşeyen duygusuz taşlarda umursadığı bir şeyler vardı. Şarabın ona kısa süreli bir mutluluk sağlamadığı çoğu gece mutsuz ve dalgın bir şekilde gezinir. Kasvetli tam vakti pek çok defa onun oralarda dolanıp duran yalnız figürünü ortaya çıkarırdı. Güneşin ilk ışıkları, kilise kulelerini ve yüksek binaların yitik mimari güzelliklerini ortaya çıkardığında. Bu sakin saatler belki de aklına unuttuğu ve elde edemediği daha güzel şeyleri getirmiş bir halde hala oralarda dolanıp dururdu. Son zamanlarda Temple'daki o bakımsız yatak onu her zamankinden daha az görüyordu. Kendini yatağa bıraktığında çoğunlukla birkaç dakika geçmeden tekrar kalkıyor ve gene o civarda dolanıyordu. 1 Ağustos günü Bay Striver'ın kibar kişiliğini Devonshire'a taşımasının ardından çakalına o evlilik meselesi üzerine daha iyi düşündüğünü bildirmesinden sonraydı bu olay. Şehrin sokaklarındaki çiçeklerin görüntüleri ve kokuları kötüler için iyilik, hasta olanlar için sağlık, yaşlılar için gençliği içinde barındırırken Sidney'in ayakları hala o taşları aşındırıyordu. Ayakları kararsızlık ve amaçsızlıktan kurtularak bir amaçla canlanmışlar ve o amacı gerçekleştirmek için onu doktorun kapısına götürmüşlerdi. Yukarıya alındı ve Lucy'yi yalnız başına çalışırken buldu. Genç kız onun yanında hiçbir zaman kendini rahat hissetmemişti. Ve adam masanın yanına oturduğunda onu biraz utangaçça karşıladı. Ama havadan sudan bir konuşma başlatmak için yüzüne baktığında onda bir değişiklik olduğunu fark etti. ''Korkarım pek iyi değilsiniz Bay Carton.'' ''Hayır, iyiyim. Ama sürdürmekte olduğum hayat sağlığa pek iyi gelmiyor Bayan Manette. Böyle sefih bir hayattan başka ne beklenebilir ki? Peki yazık olmuyor mu? Yani kusuruma bakmayın, madem başladım sorumu tamamlayayım. Daha iyi bir hayat yaşamamakla kendinize yazık etmiş olmuyor musunuz?'' ''Tanrı biliyor ya, bu utanç verici bir hayat. O zaman niçin değiştirmiyorsunuz onu?'' Genç kız şefkatle Carton'ın yüzüne baktığında gözlerindeki yaşı görerek şaşırdı ve üzüldü. Cevap verirkenki sesi de ağlamaklıydı. ''Bunun için çok geç. Hiçbir zaman şu an olduğumdan daha iyi olamayacağım. Daha aşağıya batıp daha kötü olacağım.'' Bir dirseğini genç kızın masasına koyup eliyle gözlerini kapadı. Bunu izleyen sessizlik sırasında masa titriyordu. Genç kız onu hiç böyle yumuşamış, kendini bırakmış bir halde görmemişti ve buna çok üzüldü. Carton bunu kızın yüzüne bakmadan anladı. ''Lütfen beni bağışlayın Bayan Manette,'' dedi. ''Size söylemek istediklerimi söyleyemeden yıkıldım. Beni dinleyecek misiniz? Eğer size bir faydası dokunacaksa Bay Carton, kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlayacaksa bu beni çok memnun eder. Bu tatlı şefkatinizden dolayı Tanrı sizi kutsasın.'' Kısa bir süre sonra elini yüzünden çekti ve ciddi bir şekilde konuşmaya başladı. ''Dinleyecekleriniz sizi korkutmasın. Söylediğim herhangi bir şey yüzünden ürkmeyin. Bu genç yaşında mezara girmiş biri gibiyim. Bütün hayatım çoktan yaşanıp bitti. Hayır Bay Carton, eminim ki hayatınızın en güzel kısmı hala yaşanmak üzere önünüzde. Eminim ki kendinize çok, çok daha layık bir hayat sürebilirsiniz. Size layık olabileceğimi söyleyin Bayan Bennet. Bunu çok iyi bilmeme, şu perişan kalbimin derinliklerinde bunu çok iyi bilmeme rağmen asla unutmayacağım. Lucy sararmıştı ve titriyordu. Carton'ın kendine dair değişmeyen umutsuzluğuyla ilgili sözleri genç kızın yardımına yetişti ve konuşmayı olabileceğinden çok daha farklı bir hale getirdi. Eğer mümkün olsaydı da karşınızda duran şu kendini koyvermiş, harcanmış, sarhoş ve sürekli kullanılmış olan zavallı adamın aşkına karşılık verebilseydiniz Bayan Bennet. O adam duyacağı bütün o mutluluğa rağmen hemen o gün, o saatte bunun size perişanlık, üzüntü ve pişmanlık getireceğinin, kendisinin sizi lekeleyeceğinin, sizi utandıracağının ve kendisiyle beraber dibe çekeceğinin bilincine varırdı. Bana karşı hiçbir şey hissetmediğinizi çok iyi biliyorum. Bunu istemiyorum. Hatta bunun için şükrediyorum. Bu olmadan da sizi kurtaramaz mıyım Bay Carton? Sizi daha iyi bir yola, tekrar bağışlayın, döndüremez miyim? Bana bu sırrınızı açarak gösterdiğiniz güvenin karşılığını herhangi bir şekilde veremez miyim? Biliyorum ki bu bir sır, dedi alçak gönüllülükle. Kısa bir duraklamadan sonra gözyaşları içinde. Bunu başka hiç kimseye açmayacağınızı biliyorum. Bunu sizin için iyi bir şeye çeviremez miyim Bay Carton? Carton başını salladı. Hiçbir şeye Bayan Bennet, hiçbir şeye. Beni birazcık daha dinlerseniz benim için yapabileceğiniz her şeyi yapmış olursunuz. Bilmenizi isterim ki hayatımın son rüyası siz oldunuz. Bütün kusurlarıma rağmen hiçbir zaman babanızın ve sizin gözünüze alçaldığım kadar alçalmamıştım. Sizin tarafınızdan yaratılmış bu yuva, içimde öldüğünü zannettiğim eski gölgeleri tekrar uyandırdı. Sizi tanıdığımdan beri bana bir daha yaklaşmayacağını düşündüğüm bir vicdan azabıyla boğuşuyorum. Ve beni yukarı doğru iten, sonsuza kadar sustuklarını zannettiğim bazı eski seslerin fısıltılarını duyuyorum. Tekrar çaba harcayarak, yeniden başlama, tembellikten ve sefaatten silkinerek terk ettiğim savaşa dönme ve yeniden mücadele etme düşünceleri kafamda belirdi. Bir rüya, hepsi bir hiçle sona eren ve onu gören kişi yattığı yerde öylece bırakan bir rüya. Ama bilmenizi isterim ki, bu rüya sizden esinlendi. Bu rüyadan geriye hiçbir şey kalmayacak mı? Ah Bay Carton, tekrar düşünün, tekrar deneyin. Hayır Bayan Bennet, en başından beri buna layık olmadığımı biliyordum. Ama yine de benim gibi bir kül yığınını, her ne kadar kendimden bağımsız olmayan tabiatım gereği, hiçbir şeyi diriltmeyen, hiçbir şeyi aydınlatmayan, hiçbir işe yaramayan, boş yere yanıp giden bir ateş olsa da, nasıl tutuşturduğunuzu bilmenizi isteme zayıflığına kapıldım. Sizi beni tanımadan önce olduğunuzdan daha mutsuz kılma talihsizliği içinde bulunduğum için Bay Carton... Böyle söylemeyin Bayan Bennet. Eğer beni yola getirebilecek herhangi bir şey olsaydı bunu gerçekleştirecek kişi siz olurdunuz. Daha kötü hale gelmemin sebebi de siz olmayacaksınız. Biraz bana da bağlanabilecek bu anlattığınız ruh haliniz... Yani açıklayabilirsem kastettiğim bu etkiyi size yardım etmek için kullanamaz mıyım? Sizde oluşturduğum bu etkinin sizi daha iyiye taşıyacak gücü hiç yok mu? Yapabileceğiniz en büyük iyiliğin gerçekleşmesi için buraya geldim Bayan Bennet. Bırakın yanlış yönde devam eden hayatımın geri kalan kısmında kalbimi bu dünyada son kişi olarak size açmış olmamın ve bende hala sizin üzebileceğiniz ve acıyabileceğiniz bir şey olduğunun anısını içimde taşıyayım. O kalbin daha iyi şeyler yapabileceğine inanmanız için tüm kalbimle size tekrar tekrar yalvarıyorum Bay Carton. Bunlara artık inanmamam için yalvarım Bayan Bennet. Ben kendimi sınadım ve kendimi sizden daha iyi tanıyorum. Sizi üzdüm ama hemen bitiriyorum. Bugünü anımsadığımda hayatımın son sırrının sizin o saf ve masum kalbinizde bulunduğuna, orada tek başına yattığına ve hiç kimseyle paylaşılmayacağına inanmama izin verecek misiniz? Eğer bu sizin için bir teselli olacaksa evet. En sevdiğiniz kişiyle dahi paylaşılmayacağına. Bay Carton, diye cevapladı sıkıntılı bir sessizlikten sonra. Bu sizin sırrınız, benim değil ve bu sırra saygı göstereceğime söz veriyorum. Teşekkür ederim ve tekrar Tanrı sizi kutsasın. Genç kızın elini dudaklarına götürdü ve sonra da kapıya doğru yöneldi. Bir tek kelime ile dahi olsa bu konuşmaya yeniden döneceğim korkusuna kapılmayın Bayan Bennet. Bir daha asla bu konudan söz etmeyeceğim. Ölmüş olmam bile bu sözümden daha kesin bir garanti olamaz. Ölüm saatim geldiğinde kendimle ilgili son itirafımı size yapmış olduğum bu tek iyi hatırayı, ki bunun için size teşekkür ederim, kutsal kabul edip ismimin, hatalarımın ve üzüntülerimin nazikçe yüreğinizde taşındığını düşüneceğim. Dilerim o yürek hep ferah ve mutlu olsun. Kendini o güne dek gösterdiğinden çok farklıydı ve ne kadar çok şeyi harcadığını, her gün ne kadar çok şeyi bastırarak o sefi hayatına devam ettiğini görmek öyle üzücüydü ki, adam arkasını dönüp ona baktığında Lucy Manet kederle ağlıyordu. İçiniz ferah olsun dedi. Ben böyle duygulara layık değilim Bayan Manet. Bir veya iki saat sonra küçümsediğim ama kendimi ellerine bıraktığım adi arkadaşlarım ve aşağılık alışkanlıklarım beni sizinki gibi gözyaşlarına sokaklarda sürünen herhangi bir zavallıdan daha az layık kılacaklar. İçiniz ferah olsun. Ama her ne kadar dışarıdan eskisi gibi görünsem de kendi içimde size karşı daima şu an olduğum gibi olacağım. Size son dileğim buna inanmanızdır. İnanıyorum Bay Carton. Son dileğim bu ve bununla sizi aranızda aşılmaz bir duvar olduğunu ve de ortak hiçbir şeyiniz olmadığını gayet iyi bildiğim bir ziyaretçinizden kurtaracağım. Biliyorum, bunu söylemek faydasız ama içimden geliyor. Sizin için ve sizin için değerli olan herhangi biri için her şeyi yaparım. Eğer mesleğim ve bulunduğum konumum böyle bir fedakarlıkta bulunmam için bir fırsat ya da imkanı barındırsaydı, sizin veya sizin için değerli olan biri için bunu seve seve yapardım. Sakin zamanlarınızda beni bu konuda içten ve hevesli biri olarak aklınıza tutmaya çalışın. Çevrenizde yeni bağların oluşacağı günler gelecek. Böylesine donattığınız evinize sizi daha kuvvetli ve sevecen bir şekilde bağlayacak bağların, sizi onurlandıracak ve mutlu edecek en değerli bağların oluşacağı o günler çok uzakta değil. Ah Bayan Bennet, ileride sizinle evlenecek, çocuklarınızın babası olacak kişi dünyanın en mutlu insanı olacaktır. Onun böyle mutlu olması sizi de mutlu edecek. Başına bir şey gelmesi ise sizi mutsuz edecektir. İşte bu nedenle sadece sizin için değil, mutluluğunuza gölge düşmesin diye sizin sevdikleriniz için bile seve seve hayatını feda edecek bir adam olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Carton bunları söyledikten sonra "Hoşça kalın, Tanrı sizi korusun" diyerek genç kızın yanından ayrıldı. 14. Dürüst Tüccar. Fleet Caddesi'nde yanı başında insanı dehşete düşürecek kadar haylaz oğluyla iskemlesinde oturan Bay Jeremiah Cruncher'ın gözlerinin önünden her gün ne çok şey gelip geçerdi. Kim günün en yoğun saatlerinde Fleet Caddesi'nde oturur da biri hep güneşle birlikte batıya, diğeri de hep güneşle doğuya doğru akıp giden ama sonunda ikisi de güneşin battığı yerdeki allı morlu ışıkların ardındaki ovalara yönelmiş, o iki koca alayı seyrederken şaşkına dönmez ve sağır olmazdı ki. Bay Cruncher ağzındaki saman çöpüyle yüzyıllardır bir akıntıyı izlemekle yükümlü putperest bir köylü gibi bu iki akıntıyı seyrediyordu. Ama bu akıntıların kuruyacağına dair bir beklentisi yoktu. Zaten bu pek de umut verici bir beklenti olmazdı. Çünkü gelirinin az bir kısmını, çoğunluğu orta yaşı geçkin ürkek kadınların, Telsin Bankası'nın olduğu taraftan, akıntının yardımıyla karşı kıyıya geçirilmesinden sağlıyordu. Her defasında arkadaşlığı kısa sürse de, Bay Cruncher, Maya'nın sağlığına kadeh kaldırmayı çok istediğini ifade etmekten de geri kalmıyordu. İşte görüldüğü üzere, geçimini bu yardımseverliğini gerçekleştirirken kendisine bağışlanan yardımlarla sağlıyordu. Bir şairin halkın içinde, bir iskemleye oturup insanlardan ilham aldığı zamanlardı. Bay Cruncher da şair değildi. Ama halkın içinde iskemlesine oturmuş, etrafına bakınıyor ve insanlardan olabildiğince esinleniyordu. Kalabalığın seyreldiği, yaşı geçkin kadınların pek görülmediği bir zamandı. Ve Bay Cruncher'ın işleri o kadar kesattı ki, Bayan Cruncher'ın kendisine beddua ettiğinden şüphelenmeye başlamıştı. O sırada Fleet Caddesi'nin batısına doğru görülmedik bir kalabalığın aktığını fark etti. Bay Cruncher bunun bir cenaze alayı olduğunu, halkın arasında bu cenazeyi istemeyenlerin bulunduğunu ve gürültünün de onlardan kaynaklandığını düşündü. Bay Cruncher yavrusuna dönerek, ''Küçük Jerry, cenaze geçiyor.'' dedi. ''Hey, baba!'' diye bağırdı Küçük Jerry. Küçük Jerry bu coşkulu sesi gizemli bir anlamı varmış gibi çıkarmıştı. Adam da bunu öyle kötüye yordu ki fırsatını kolladı ve yakalar yakalamaz da delikanlının kulağına yapıştı. ''Ne demek istiyorsun? Niye öyle haykırıyorsun? Kendi babana bir şey mi demeye çalışıyorsun kerata?'' ''Bu çocuk çok olmaya başladı.'' dedi Bay Cruncher çocuğa bakarak. Kendisi de bağırışları da. Tek kelime duymayacağım. Yoksa kötü olur. Duyuyor musun? Küçük Jerry kulağını ovuştururken ama kötü bir şey yapmadım ki diye itiraz etti. Kapa çeneni. Senin kötünü de iyini de istemiyorum. Çık şu iskemlenin üzerine de kalabalığa bak. Oğlu söylenenleri yaptı. Kalabalık yaklaşıyordu. Kasvetli bir cenaze arabasının ve arkasındaki başka bir kasvetli arabanın etrafında bağırıp çağırıyorlardı. Arkadaki arabada sadece bir kişi vardı. O da durumun ciddiyeti dolayısıyla gerekli görülebilecek kasvetli elbiseler giymişti. Sayısı gittikçe artan kuru kalabalık arabanın etrafını çevreleyip adamla dalga geçiyor, yüzünü buruşturuyor, durmadan homurdanıyor ve ''Yuh, casuslar, yuh size!'' diye bağırıyor. Tekrarlanamayacak kadar çok ve etkili iltifatlar haykırıyorlardı. Adam da kesinlikle bu durumdan memnunmuş gibi gözükmüyordu. Cenazeler her zaman Bay Cruncher'ın ilgisini çekerdi. Tersinden ne zaman bir cenaze geçse gözleri dört açılır ve heyecanlanırdı. Dolayısıyla da böylesine sıra dışı bir cenaze kalabalığı onu fena halde heyecanlandırmıştı. Ve önüne gelen ilk adama sormuştu. ''Ne bu dostum? Olay ne?'' ''Bilmiyorum.'' dedi adam. ''Casuslara yuh! Casuslar!'' Başka birine ''Ölen kim?'' diye sordu. ''Bilmiyorum.'' diye cevap verdi adam. Ellerini ağzına götürdü ve avası çıktığı kadar bağırmaya başladı. ''Casuslar! Yuh! Casuslar!'' Nihayet karşısına meseleyi daha iyi bilen biri çıktı ve ondan cenazenin Roger Clay adında bir adamın cenazesi olduğunu öğrendi. ''Bir casus muydu?'' diye sordu Bay Cruncher. ''Old Bailey casusu'' diye cevap verdi. ''Old Bailey casusları! Yuh!'' Jerry katıldığı duruşmayı hatırlayarak ''Tabii ya!'' diye haykırdı. ''Onu görmüştüm. Ölmüş ha?'' ''Evet, bir biftek kadar ölü'' diye cevap verdi adam. ''Bundan daha çok ölünemezdi. Çıkarın şunu oradan. Casuslar, çekin çıkarın oradan. Yuh!'' Casuslar! Kimse bir şey düşünmediği için bu fikri o kadar makul görünmüştü ki kalabalık onu hevesle benimsedi ve adamı dışarı çekip çıkarma önerilerini tekrar ede ede iki arabanın üstüne hücum ettiler. Arabalar durmak zorunda kalmıştı. Arabalardan birinin kapılarını açtıklarında içerideki adam kendini dışarıya attı. Bir an ellerine geçer gibi oldu. Ama o kadar çevikti ve zamanı öyle ayarlamıştı ki pelerinini, şapkasını, şapkasının şeridini, beyaz mendilini ve diğer ağlama sembollerini arkasında bırakıp yan sokaklardan birine sapıverdi. Kalabalık bu eşyaları büyük bir sevinç içinde paralayıp dağıtırken esnaflar da acele içinde dükkanlarını kapatıyordu. Çünkü o zamanlarda bir kalabalık hiçbir şeyle durdurulamazdı ve korkunç bir canavar gibiydi. Cenazeyi çıkarmak üzere arabayı açmışlardı ki parlak bir zeka çıkarmak yerine cenazenin gideceği yere eğlence içinde götürülmesini teklif etti. Pratik tekliflere çok ihtiyaç duyulduğu için bu teklif de hemen sevinç çığlıkları içinde kabul edildi. Hemen arkadaki arabanın içine 8 dışına 12 kişi. Cenaze arabasının üstüne de alabildiği kadar adam çıktı ve büyük bir maharet sergileyerek üzerine doluşmayı başardı. Utana utana o sivri kafasını telsinlerden saklayan Jerry Cruncher da bizzat ilk gönüllüler arasında arabanın bir köşesine geçmişti. Cenazeden sorumlu olanlar törende yapılan bu değişikliklere karşı koymak istediler. Ama ırmağa insanı endişelendirecek kadar yakın olduklarından ve ırmağın bu asi adamları yola getirmek için iyi geleceğini söyleyen çeşitli sesler duyulduğundan bu direniş çok cılız kaldı ve kısa sürdü. Yeniden şekil alan alay yola koyuldu. Arabayı görevi baca temizlemek olan bir adam sürüyordu. Arabanın asıl sürücüsü hemen yanına oturtulmuş yolu tarif ediyordu. Bir pastacı ve çırağı da arkadaki arabadaydılar. O zamanın en gözde sokak tiplerinden olan ayı oynatıcısı da alay daha Strand'e varmadan onlara katılmıştı. O kara ve uyuz ayısı da beraberinde yürüdüğü kalabalığa ayrı bir hava veriyordu. Böylece düzensiz alay bira ve pipo içerek, bağıra çağıra şarkılar söyleyerek ve sayısız yas tutma taklidi yaparak gürültü patırtı içerisinde ilerliyordu. Her adımda kalabalık çoğalıyor ve önündeki bütün dükkanların kepenkleri kapanıyordu. Alayın varacağı yer uzakta, tarlaların arasındaki eski San Pancras Kilisesi'ydi. Alay kiliseye zamanında vardı. Mezarlığa doluşmakta ısrar etti ve nihayet merhum Roger Clay'ı kendi istediği gibi gömmeyi başardı. Ölü adam ellerinden kurtulmuştu ve kendine başka bir eğlence bulma ihtiyacı hisseden kalabalığın içinden başka bir parlak zeka, belki de aynısı kim bilir. Yoldan geçenler Old Bailey casusu olabileceğinden kuşkulandıkları adamları yakalayıp öç almayı önerdi. Bu fantezi gerçekleştirilirken hayatlarında Old Bailey'nin yakınından bile geçmemiş olan zararsız birkaç kişi kovalanarak yakalandıktan sonra kaba bir şekilde itilip kakıldı ve hırpalandı. Buradan cam kırmalara ve oradan da meyhanelerin yağmalanmasına geçiş kolay ve doğaldı. Nihayet birkaç saat sonra halka açık kameriyeler yıkılıp da parmaklıklar daha öfkeli ve dövüşe hazır kalabalığı silahlandırmak için kırıldıktan sonra zaptiyenin geldiğine dair bir söylenti yayıldı. Bu söylentiden önce kalabalık zaten yavaş yavaş dağıldı. Zaptiye memurları belki gelmiş, belki de gelmemişlerdir. Ama bu kalabalıklar hep böyle dağılırdı. Bay Cruncher son olaylara katılmamış, cenazeyi kaldıranlarla konuşmak ve başsağlığında bulunmak için kilise mezarlığında kalmıştı. Mekanın onun üzerinde sakinleştirici bir etkisi olmuştu. Ve parmaklıklardan içeri bakıp olayı düşünerek piposunu içti. Bay Cruncher her zamanki tavrıyla kendine Jerry diye hitap ederek "Jerry, şu kulağı o gün gözlerinle gördün. Sağlıklı ve dinç bir adamdı." diye kendi kendine konuşmaya başladı. Piposunu içtikten ve birazcık da düşündükten sonra kapanmadan önce Telsin'deki yerine gitmeye karar verdi. Belki ölüm üzerine düşünmesi ciğerine iyi gelmemişti. Belki bundan daha önce sağlığı bozulmuştu. Belki de ünlü birine ilgi göstermek istemişti. Pek de bir amaca yönelik olmayarak geri dönerken seçkin bir cerrah olan tıbbi danışmanına kısa bir ziyarette bulundu. Küçük Jerry babasının yerine bakmış ve yokluğunda onu aratmamıştı. Banka kapandı, ihtiyar katipler çıktı. Her zamanki bekçilik başladı ve Bay Cruncher ve oğlu çay içmek üzere evlerine gittiler. Bay Cruncher eve girerken karısına "Sana söylüyorum, bak buraya. Eğer dürüst bir tüccar olarak bu gecede işlerim iyi gitmezse bana beddua ettiğinden şüphem kalmayacak ve seni bunu yaparken görmüşüm gibi davranacağım," dedi. Zavallı Bayan Cruncher başını salladı. Bay Cruncher yüzünde endişe ve öfkeyle "Bak, yüzüme baka baka o işi yapmaya hazırlanıyorsun," dedi. "Bir şey demedim ki." "Sakın aklından bile geçirme. Ha aklından geçirmişsin, ha gerçekten beddua etmişsin. Öyle de yapabilirsin bu işi, böyle de. Hepsinden vazgeç." "Tamam Jerry." Bay Cruncher çaya otururken "Tamam Jerry," diye tekrar etti. "Tabii tamam Jerry dersin. Ama hepsi bu işte. Tamam Jerry diyebilirsin." Bay Cruncher'ın suratını asıp da yaptığı bu tekrarların özel bir anlamı yoktu. Sadece insanların sık sık yaptıkları gibi hoşnutsuzluğunu alaylı ifade etmek için kullanmıştı. Tereyağlı ekmeğinden bir ısırık aldı ve tabağından büyük bir istiridye almaya çalışırken ''Senin ve senin tamamların. Aa, evet, tabii ki sana inanıyorum.'' dedi. Bay Cruncher tereyağlı ekmeğinden bir ısırık daha alırken nazik karısı ''Bu gece çıkacak mısın?'' diye sordu. ''Evet, çıkacağım. Ben de seninle gelebilir miyim baba?'' diye hemen atıldı oğul. ''Hayır, gelemezsin. Annen de biliyor. Şeye, balığa çıkıyorum ben. Ya, balığa çıkıyorum. Oltan epey paslı değil mi baba? Senin üstüne vazife değil. Efe balık getirecek misin baba? Eğer getirmezsem yarın aç kalırsınız.'' diye cevap verdi adam başını sallayarak. ''Bu kadar, soru yeter. Sen yatana kadar evden çıkmayacağım.'' Bay Cruncher, akşamın geri kalan kısmını karısını sıkı bir göz hapsinde tutmak ve kendisine beddua etmesin diye sürekli lafa tutmakla geçirdi. Bu düşünceyle oğluna da annesini lafa tutmasını tembihledi ve talihsiz kadını bir an olsun kendi haline bırakmak yerine aklına gelen her şeyden yakınarak canından bezdirdi. En dindar insanın bile samimi bir duacının duasının gücüne bu kadar inanması mümkün değildi. O, karısına güvenmiyordu. Bu, hayaletlere hiç inanmayan birinin hayalet hikayelerinden korkmasına benziyordu. ''Ve sana gelince,'' dedi Bay Cruncher, ''yarın hiçbir numara yok. Eğer ben dürüst bir tüccar olarak bir ya da iki parça et bulmayı başarırsam, sen tekine bile el sürme, ekmeğe talim et. Ben dürüst bir tüccar olarak bira bulabileyim, sen suyla yetin. Olmaz böyle şey. Roma'ya gittiysen bir Romalı gibi yaşayacaksın. Yok, Roma sana iyi gelmez. Senin Roman benim, biliyorsun.'' Sonra gene söylenmeye başladı. ''Kendi kendine yaptığın saçmalıklara bakıp bakıp içmek lazım. Nasıl olur da insan bu saçmalıkları görür de içmez? Şu oğluna bir baksana. O çocuk senin oğlun değil mi? Değnek gibi kupkuru. Sen kendini anne mi zannediyorsun? Bir annenin ilk vazifesi çocuğunu besleyip büyütmek değil midir?'' Bu sözler küçük Jerry'e çok dokunmuştu. Demek ki annesi kendisiyle yeterince ilgilenmiyordu. Bunun üzerine annesine dönüp bundan sonra artık annelik görevlerini ihmal etmemesini istedi. Jerry'e yatması söyleninceye, annesine de aynı emir verilinceye kadar Cruncher ailesi akşamı böyle geçirmişti. Bay Cruncher gecenin ilk saatlerini tek başına pipo içerek geçirdi ve yaklaşık saat 1'e kadar da gezintiye çıkmadı. Zaman ürkütücü saate doğru yaklaşırken sandalyesinden kalktı, cebinden bir anahtar çıkardı. Kilitli bir dolabı açtı. Bir torba, münasip büyüklükte bir demir çubuk, bir ip, zincir ve buna benzer balık tutmaya yarayan malzemeler çıkardı. Bu eşyaları ustaca düzenledikten sonra Bayan Cruncher'a son bir kez kötü kötü baktı, ışığı söndürdü ve çıktı. Yatacağı zaman sadece üstünü çıkarma numarası yapan küçük Jerry, babasının arkasından yola koyulmakta gecikmedi. Gecenin karanlığında babasının arkasından odadan çıktı, merdivenlerden indi, önce bahçeye, sonra da sokağa çıktı. Tekrar eve girerken hiçbir güçlükle karşılaşmayacaktı. Çünkü ev kiracılarla doluydu ve kapı bütün gece aralık kalırdı. Babasının o dürüst işinin hünerlerini ve sırlarını öğrenmek hevesiyle yanıp tutuşan küçük Jerry, binaların duvarlarının, çitlerinin ve kapılarının mümkün olduğu kadar yakınından geçmeye çalışarak şerefli babasını gözden kaybetmemeye çalışıyordu. Şerefli babası kuzeye doğru ilerlerken Isaac Walton'ın öğrencilerinden biri ona katıldı ve yola beraber devam ettiler. Yola çıktıklarından yarım saat sonra göz kırpan lambaları ve bekçileri geçerek ıssız bir yola girmişlerdi. Burada bir balıkçı daha onlara katıldı. Bu iş o kadar sessiz olmuştu ki Jerry batıl inançları olan biri olsaydı onlara katılan ikinci balıkçının birdenbire ikiye bölündüğünü sanabilirdi. Yolu kapatan bir sete varıncaya kadar üç kişi yollarına devam ettiler. Jerry de arkalarındaydı. Setin üzerinde alçak, tuğladan bir duvar, duvarın üzerinde de demir parmaklıklar vardı. Setin ve duvarın gölgesi altında yoldan sapıp çıkmaz bir sokağa girdiler. Sokak boyunca ilerleyen duvar burada 3 ya da 4 metreye kadar yükseliyordu. Bir köşeye gizlenip sokağa dikizleyen küçük Jerry'nin gördüğü ilk şey, pusu bir ay ışığı altında açıkça seçilen şerefli babasının karaltısının demir kapıya çabucak tırmanışı oldu. Hemen parmaklıkları açmış, arkasından ikincisi, onun arkasından da üçüncüsü çıkmıştı. Üçü de yavaşça yere atladılar ve kısa bir süre öylece kaldılar. Belki de etrafı dinliyorlardı. Sonra da emekleyerek sürüne sürüne ilerlemeye başladılar. Şimdi demir parmaklıkları aşma sırası küçük Jerry'e gelmişti. Nefesini tutup bu işi başardı. Gene bir köşeye gizlendi ve üç balıkçının sık çimlerin üzerinde süründüklerini gördü. Kilise mezarlığındaki. Burası geniş bir kilise mezarlığıydı. Bütün mezar taşları beyazlar içindeki hayaletlere, kilise kulesinin kendisi de dev bir hayalete benziyordu. Sonra balıkçılar doğruldular ve balık tutmaya başladılar. İlk önce bir kürekle balık tuttular. Sonra şerefli babası büyük bir tirbüşona benzeyen bir aletle bir şeyler yaparken göründü. Ellerindeki her neyse onunla epey uğraştılar. Ta ki kilise çanının korkunç sesiyle dehşete düşen küçük Jerry, babasınınki gibi dik dik olmuş saçlarıyla tabana kuvvet kaçmaya başlayana kadar. Orada olanlar hakkında daha fazla şey öğrenme isteği onu koşarken yarı yolda durdurmakla kalmamış, cazibesiyle geride döndürmüştü. İkinci kez kapıya geldiğinde adamlar hala sabırla balık tutuyorlardı. Ama bu defa galiba oltaya bir şeyler takılmıştı. Aşağılardan gıcırtılar ve inilti sesleri geliyordu ve adamların eğilmiş bedenleri sanki bir ağırlık tarafından aşağıya çekiliyormuş gibiydi. Yavaş yavaş ağırlık üzerindeki toprağı silkti ve açığa çıktı. Küçük Jerry bunun ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Ama bunun ne olduğunu anlayıp bir de şerefli babasının o şeyin kapağını zorla yerinden çıkarıp açtığını görünce böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığından öyle korkmuştu ki gene tabana kuvvet kaçmaya başladı. Ve bu defa bir mil, belki de daha fazla durmaksızın koştu. Nefes alma ihtiyacından başka hiçbir şey onu durduramazdı. Bir an önce bitirmesi gereken bir yarıştaydı sanki. Az önce gördüğü ölünün arkasından koştuğuna inanıyor ve o dimdik bedenin hoplaya zıplaya arkasından geldiğini, hatta koştuğunu ve onu her an kolundan kavrayacakmış gibi yakınında durduğunu, belki de yakaladığını gözünün önüne getiriyordu. Ne yapacağı belirsiz, her taşın altından çıkabilecek bir şeytandı bu. Ve bu, arkasındaki karanlığı iyice korkunçlaştırdığından, çocuk bu şeytanın karanlık sokaklarda kanatsız, kuyruksuz bir uçurtma gibi tekrar karşısına çıkacağı korkusuyla ana yola çıkmıştı. Şeytan kapı eşiklerine de gizleniyor ve sanki gülüyormuş gibi, omuzlarını çocuğun duyacağı şekilde kapılara sürtüyordu. Yolda gölgelere karışıyor, ona çelme atmak için sinsice yoluna sırt üstü uzanıyordu. Bütün yol boyunca hep arkasından hoplaya hoplaya yavaş yavaş arayı kapatmaya başlamıştı. O yüzden de çocuk eve vardığında haklı olarak yarı ölmüş haldeydi. Hatta o zaman bile peşini bırakmamış, her basamakta arkasından hoplayarak onu üst kata kadar izlemiş. Onunla beraber yatağa girmiş ve uyuduğunda da çocuğun göğsünün üstüne bütün ağırlığını bırakıvermişti. Küçük Şerif bu sıkıntılı yarı uykudan, tan yeri ağardıktan sonra, daha güneş doğmadan önce babasının oturma odasına gelmesiyle uyandı. Bir şeyler yolunda gitmemişti. Ya da en azından babasının Bayan Cruncher'ı kulaklarından tutup kafasını karyolanın başlığına vuruyor olmasından Jerry bu sonucu çıkarmıştı. ''Sana yaparım demiştim, yaptım işte'' dedi Bay Cruncher. ''Jerry, Jerry, Jerry!'' diye yalvarıyordu karısı. ''Bu işten kazanacağımız paraya engel oluyorsun. Ve ben de, ortaklarım da zarar ediyoruz. Beni sayacağına ve sözümü dinleyeceğine söz vermiştin. Lanet olası, neden öyle yapmıyorsun peki?'' ''İyi bir eş olmaya çalışıyorum Jerry'' diye itiraz etti zavallı kadın gözyaşları içinde. ''Kocanın işlerine karşı çıkmak iyi bir eş olmak mıdır? Kocana saygı duymak, yaptığı işe saygısızlık etmek midir? Kocanı saymak, ona en önemli işinde engel olmak mıdır?'' ''O zaman bu korkunç işe el atmamıştın Jerry.'' ''Dürüst bir tüccarın karısı ol ve elinin hamuruyla kocanın yapacağı ya da yapmayacağı işe karışma yeter. Kocasını sayan ve ona saygı duyan kadın onun işlerine karışmaz. Sen kendine dindar mı diyorsun? Sen de dindarsan eğer, dinsiz birini göster bakalım nasıl oluyormuş. Thames nehrinin yatağı dibindeki yığın için ne kadar sorumluluk duyuyorsa, sende de ancak o kadar sorumluluk duygusu var. Kafana kazımak lazım bunu. Tartışma alçak sesle devam etti. Ve dürüst tüccarın çamurlu çizmelerini fırlatıp yere boylu boyunca uzanmasıyla sona erdi. Paslı ellerini yastık niyetine başının altına koyup uzanmış olan babasına gizlice baktıktan sonra çocuk da yatağına yattı ve tekrar uykuya daldı. Kahvaltıda balık yoktu. Başkaca bir şey de yok sayılırdı. Bay Cruncher keyifsiz ve sıkıntılıydı ve elinde dua etme belirtileri göstermesi durumunda Bayan Cruncher'ı hizaya getirmek için kullanmak üzere demir bir çubuk tutuyordu. Her zamanki saatinde yüzünü yıkadı, saçlarını taradı ve oğluyla beraber göstermelik işine gitti. Güneşli ve kalabalık Fleet Caddesi'nde, koltuğunun altındaki iskemleyle babasının hemen yanında yürüyen küçük Jerry, önceki gece karanlığın ve yalnızlığın içinde merhametsiz takipçisinden kaçarak eve doğru koşan küçük Jerry'den çok farklıydı. Kurnazlığı doğan güneşle yenilenmişti ve gecenin karanlığıyla beraber korkuları da yok olmuştu. O güzel sabah Fleet Caddesi'nde ve Londra'nın şehrinde aynı şeyleri hisseden başkalarının da olması ihtimal dışı değildi. Küçük Jerry yürürken aralarındaki omuz mesafesini korumaya ve iskemleyi aralarında tutmaya çalışarak ''Baba, ölü diriltici kimdir?'' diye sordu. ''Nereden bilebilirim?'' dedi Bay Cruncher cevap vermeden, önce kaldırımda bir an duraksayarak. ''Ben de her şeyi bildiğini zannediyordum,'' dedi çocuk safça. Bay Cruncher yürümeye devam ederken diken saçlarını rahatlatmak için şapkasını çıkardı ve ''Şey, bir tüccardır,'' dedi. ''Ne satar peki?'' diye sordu küçük Jerry. ''Malzemeler satar,'' dedi Bay Cruncher biraz düşündükten sonra. ''Çeşitli bilimsel malzemeler. İnsanların vücutlarını satar değil mi baba?'' diye sordu çocuk. ''Galiba öyle şeyler,'' dedi Bay Cruncher. ''Baba, ben de büyüdüğüm zaman ölü dirilten biri olmak istiyorum.'' Bay Cruncher biraz rahatlamıştı ama şüpheli bir biçimde başını salladı. ''Yeteneklerini nasıl geliştireceğine bağlı. Yeteneklerini geliştirmek konusunda dikkatli ol ve asla gerekli olduğundan fazlasını söyleme kimseye. Sana neyin uygun olmadığını şimdiden söylemenin faydası yok.'' Böylece cesaretlenen çocuk, iskemleyi gölgeye yerleştirmek için birkaç adım önden giderken Bay Cruncher kendi kendine, ''Jerry, seni dürüst tüccar, bu çocuktan sana hayır gelecek ve annesinin yaptıklarını o telafi edecek sanırım.'' dedi. 15. Örgü. Bay Defarge'ın şaraphanesinde iş her zamankinden daha erken başlamıştı. Oldukça erken bir vakit olan sabahın altısında bile parmaklıklı pencerelerden bakan solgun yüzler içerideki kadehlerin üzerine eğilmiş yüzleri gördüler. Bay Defarge çoğu zaman hafif şarap satardı. Ama bu defa sattığı her zamankinden daha hafif gibiydi. Ekşimiş, hatta ekşimeye devam etmekte olan bir şaraptı. Ve bu şarabı içenlerin suratı daha da asılıyordu. Bay Defarge'ın sıkılmış üzümlerinden çıkan Bacchus'un hararetli alevi değil, gecenin karanlığında süprüntüler içinde için için yanan bir ateşti. Bay Defarge'ın şaraphanesinde işler 3 sabahtır erken başlıyordu. Pazartesi günü erkenden başlamışlardı. Ve işte çarşamba gelmişti. Erkenden gelenlerin çoğu içmek yerine oturup kara kara düşünüyor. Ruhlarını kurtaracak birkaç kuruşu tezgaha koyamamışlar, kapı açıldığından beri konuşulanları dinliyor, fısıldaşıyor ve sinsi sinsi dolaşıyordu. Dertlerine derman olacak tek kuruş paraları yoktu. Yine de şarap fıçılarını boşaltıyorlarmış gibi dükkana doluşmuşlardı. Bir şeyler içmek yerine aç gözlerle o iskemleden ötekine, o köşeden diğerine geçip duruyorlardı. Sıra dışı bir kalabalık akını olmasına rağmen şarap dükkanının sahibi ortalıkta görünmüyordu. Yokluğu hissedilmiyordu da. Kapı eşiğini geçenlerden hiçbiri onu arayıp sormuyor. Kimse neden sadece Bayan Defarge'ın koltukta tek başına oturup önünde en az çıktıkları delik cepler kadar yırtık pırtık olan paraların içinde bulunduğu bozukluk kabıyla şarapları dağıttığını merak etmiyordu. Kralın sarayından hapishaneye kadar yüksek ve alçak her yeri gözetledikleri gibi şarap dükkanını da gözetleyen casuslar da belki bu garip durumu, bu mantıksızlığı görmüşlerdi. Oyun kartları oynamaktan yorgun düşmüş, domino oynayanların önünde kuleler yükselmiş, içki içenler masaya sıçrayan şarap damlalarıyla resim çizmişlerdi. Bayan Defarge kolundaki örgüyü kürdanla çözdü ve ta uzaklarda duyulmayan ve görülmeyen bir şey duydu ve gördü. Böylece San Antoine şaraphanesinde öyle olmuştu. Toz toprak içindeki iki adam sokaklardan ve sallanan lambaların altından geçtikleri zaman güneş iyice yükselmişti. Bu adamlardan biri Bay Defarge'dı. Diğeri ise mavi şapkalı bir yol işçisiydi. İkisi de toz toprak içinde ve susamış bir halde şarap dükkanına girdiler. Onların gelişiyle San Antoine'ın yüreğine bir ateş düşmüş. Onlar ilerledikçe ateş de çabucak yayılarak kapı ve pencerelerdeki yüzleri yalamıştı. Her ne kadar şaraphaneye girdiklerinde bütün gözler onlara döndüyse de kimse onları izlememiş ve de konuşmamıştı. ''İyi günler baylar'' dedi Bay Defarge. Bu dillerin çözülmesi için bir işaret anlamına gelebilirdi. Hep bir ağızdan ses geldi. ''İyi günler.'' ''Havalar kötü baylar.'' dedi Bay Defarge başını sallayarak. Bunun üzerine herkes birbirine baktı. Ardından gözlerini yere indirdi ve sustu. Sadece bir kişi kalktı ve meyhaneden çıktı. Karıcığım dedi Bay Defarge karısına dönerek yüksek sesle. Jack adlı bu usta yol işçisiyle epey yol gittim. Onunla Paris'e 1,5 gün uzaklıktaki bir yerde tesadüfen tanıştık. Bu yol işçisi Jack, iyi bir çocuktur. Ona şaraf ver karıcığım. Bir kişi daha kalktı ve çıktı. Bayan Defarge, Jack adındaki yol işçisinin önüne şarap koydu. O da mavi şapkasıyla etrafındakileri selamladı ve şarabını içti. Gömleğinin içinde kara, yamru yumru bir ekmek vardı. Arada bir ekmeğini ısırıyor, Bayan Defarge'ın tezgahının yanında içkisini yudumluyordu. Bir üçüncü kişi de kalktı ve çıktı. Bay Defarge biraz içkiyle içini ferahlattı. Her zaman elinin altında olduğu için içkiyi misafirinden daha az içmişti. Sonra da kahvaltısını bitirmesi için köylüyü beklemeye koyuldu. Adam oradakilerin hiçbirine bakmıyordu. Oradakilerin hiçbiri de ona bakmıyordu. Örgüsünü eline alıp işinin başına geçmiş olan Bayan Defarge bile. ''Yemeğini bitirdin mi dostum?'' diye sordu Bay Defarge. ''Evet sağ ol. Haydi öyleyse.'' Sana oturabileceğini söylediğim daireyi görelim. Tam sana göre bir daire. Şaraphaneden sokağa, sokaktan avluya, avludan dik bir merdivene, merdivenden tavan arasına. Bir zamanlar ak saçlı bir adamın alçak bir iskemleye oturup öne doğru eğilerek durmaksızın ayakkabı yaptığı tavan arasına geldiler. Şimdi ak saçlı bir adam yoktu. Ama şaraphaneden teker teker çıkmış olan o üç adam oradaydılar. Bu adamlarla o çok uzaklardaki ak saçlı adam arasında ufak bir bağ vardı. Şöyle ki bir defasında duvardaki çatlaklardan ak saçlı adamı seyretmişlerdi. Bay Defarge kapıyı dikkatle kapattı ve alçak sesle ''Jack 1, Jack 2, Jack 3. Bu adam, ben, yani Jack 4 tarafından getirilen tanık, size her şeyi anlatacak. Konuş Jack 5 dedi. ''Nereden başlayayım bayım?'' diye sordu yol işçisi. Eliyle Yağız alnındaki terleri silerek. ''Başla!'' oldu Bay Defarge'ın hiç de mantıksız olmayan cevabı. ''En başından başla.'' ''O zaman gördüm onu baylar.'' diye başladı yol işçisi. ''Geçen yaz Markin'in arabasının altında zincirlerle asılıydı. Bakın nasıl oldu. Yoldaki işim bitiyordu. Güneş batmak üzereydi. Markin'in arabası yavaş yavaş yokuşu çıkarken o zincirlerle asılıydı. İşte şöyleydi.'' Yol işçisi bütün gösteriyi bir kez daha baştan aldı. Öyle ya, bütün bir yıl boyunca köyünün vazgeçilmez eğlencesi olduğuna göre oyununu oynarken artık mükemmel olmalıydı. Jack bir araya girdi ve adamı daha önceden görüp görmediğini sordu. Yol işçisi doğruldu ve hiç görmemiştim diye cevap verdi. Jack 3 o zaman adamı nasıl tanıdığını sordu. Yol işçisi yumuşak bir sesle eliyle burnunu tutarak uzun boyundan dedi. O akşam Marki söyle bakalım nasıl biriydi diye sorduğunda uzun boylu bir hayalet gibi diye cevap vermiştim. Bir cüce kadar kısaydı demen gerekirdi diye karşılık verdi Jack 2. Nereden bilebilirdim ki? O zaman daha ne iş tamamlanmış ne de bana bir şey söylenmişti. Dikkat edin, o şartlar altında bile kendiliğimden bir şey söylemedim. Bay Marki bizim küçük çeşmenin yanında parmağıyla beni gösteriyor ve ''Getirin bana, getirin o hergeleyi'' diyor. İnanın baylar, ben kendiliğimden hiçbir şey söylemiyorum. ''Orada haklı Jack'' diye araya girene mırıltıyla karşılık verdi Bay Defarge ve adama devam etmesini söyledi. Yol işçisi esrarlı bir hava içinde ''Güzel'' dedi. ''Uzun boylu adam kayboluyor ve aranıyor. Kaç ay boyunca? 9, 10, 11. ''Sayı önemli değil'' dedi Defarge. ''Çok iyi saklanır.'' Ama sonunda maalesef bulunur. Devam et. Yine yokuşun tepesinde çalışıyorum ve güneş yine batmak üzere. Aşağı köydeki evime gitmek için aletlerimi topluyorum. Gözlerimi kaldırdığımda köyün neredeyse kapkaranlık olduğunu ve tepeden 6 askerin geldiğini görüyorum. Askerlerin arasında uzun boylu bir adam, kolları şöyle bağlanmış. Vazgeçemediği o şapkasının da yardımıyla kolları yanında sabit duracak şekilde arkasında düğümlenen bir iple bağlanmış bir adamı canlandırdı. Askerlerin ve tutuklunun geçişini görebilmek için kenara, taş yığınının arkasına çekiliyorum. Yol o kadar ıssız ki herhangi birinin geçişini görmeye çok elverişli. Yaklaştıkları zaman ilk önce 6 asker ve elleri bağlı uzun boylu adamdan başka bir şey göremiyorum. Neredeyse sadece karaltı halindeler. Yalnız batmakta olan güneşin tarafında kızıl bir çizgi görüyorum. Bir de uzun gölgelerinin yolun karşısındaki içi oyuk sırta ve üstteki tepeye vurduğunu ve devlerin gölgelerine benzediğini görüyorum. Toza toprağa bulanmışlar. Öyle ki onlar rap rap diye yürüdükçe bir toz bulutu da onlarla beraber hareket ediyordu. Ama bana doğru iyice yaklaştıkları zaman uzun boylu adamı tanıyorum. O da beni tanıyor. Onunla ilk karşılaştığımızdaki gibi. Aynı şekilde kendini tepeden aşağı bıraksaydı onun için iyi olurdu. Adam sanki oradaymış gibi anlatıyordu ve olanları tekrar yaşadığı açıktı. Belki de hiç bu kadar canlı gibi yaşamamıştı. Askerlere uzun boylu adamı tanıdığımı belli etmiyorum. Adam da beni tanıdığını belli etmiyor. Bunu birbirimize gözlerimizle belli ediyoruz. Çavuş parmağıyla köyü göstererek ''Hadi çabucak onu mezarına götürün'' diyor. Ve onlar da daha hızlı götürüyorlar. Onları takip ediyorum. Çok sıkı bağlandığı için kolları şişmiş. Tahta ayakkabıları kocaman ve biçimsiz. Topallıyor. Topalladığı ve bunun sonucu yavaş yürüdüğü için onu silahlarıyla şöyle dürtüklüyorlar. Silah dipçiğiyle dürtüklenerek yürümeye zorlanılan bir adamın taklidini yaptı. Birbirleriyle yarışan deliler gibi tepeden inerlerken adam düşüyor. Gülüyor ve adamı tekrar kaldırıyorlar. Yüzü kanıyor ve toza bulanıyor. Ama dokunamıyor yüzüne. Bunun üzerine adama tekrar gülüyorlar. Adamı köye götürüyorlar. Bütün köy adamı görmek için koşuşuyor. Değirmenin önünden geçirip hapishaneye götürüyorlar. Bütün köy gecenin karanlığında hapishane kapısının açıldığını ve adamı şöyle yutup içeri aldığını görüyor. Ağzını açabildiği kadar açtı ve dişlerini birbirine çat diye vurarak birbirine kapattı. Adamın havayı bozmamak için ağzını tekrar açıp konuşmaya niyetli olmadığını gören Defarge, ''Devam et Jack'' dedi. Yol işçisi ayakları üstünde yükseldi ve alçak sesle devam etti. Bütün köy çekiliyor, bütün köy çeşmenin başında fısıldaşıyor, bütün köy uyuyor, bütün köy rüyasında kayaların üstündeki hapishanenin kilitli kapıları ve parmaklıkları arasında bulunan, ölünceye kadar oradan çıkmayacak olan talihsiz adamı görüyor. Sabahleyin, aletlerim omzumda, kara ekmeğimi yiye yiye işe giderken, hapishanenin etrafından dolanıyorum. Orada, yukarıda, devasa demir kafesin parmakları arkasında onu görüyorum. Önceki akşamki kadar kan ve toz toprak içinde dışarı bakıyor. Elleri bağlı olduğu için bana el sallayamıyor. Ona seslenmeye cesaret edemiyorum. Bana ölü gözlerle bakıyor. Defarge ve diğer üçü birbirlerine baktılar. Köylünün anlattıklarını dinlerken hepsinin de bakışlarında bastırılmış, karanlık ve intikam dolu duygular vardı. Ve saklamaya çalışsalar da tavırları buyurganlaşmıştı. Yargıçlar kurulu havasına girmişlerdi. Jacques 1 ve Jacques 2 eski ot çiltenin üstüne oturmuşlardı. Her ikisinin de elleri çenelerindeydi ve bakışları yol işçisinin üzerinde yoğunlaşmıştı. Jacques 3 aynı şekilde yoğunlaşmış ve tek dizi üzerine çökmüş olarak onların arkasında duruyor. Eliyle ağzının ve burnunun çevresindeki ince damarları yokluyordu. Onlarla pencerenin ışığı altında duran köylü arasında bulunan Defarge ise bir onlara, bir köylüye bakıp duruyordu. "Devam et Jacques," dedi Defarge. "Birkaç gün orada, demir kafeste kalıyor. Köydekiler ona uzaktan uzağa gizlice bakıyor. Çünkü korkuyorlar. Akşamları günlük işler bitirilip dedikodu için çeşme başında bir araya gelindiğinde bütün yüzler hapishaneye dönüyor. Önceden karakola çevrilen yüzler şimdi hapishaneye çevriliyor. Çeşmede fısıldaşıyorlar. Ölüme mahkum edilmesine rağmen infaz edilmeyeceğini söylüyorlar. Çocuğunun ölümüyle öfkeden çılgına döndüğünü ifade eden dilekçelerin Paris'e gönderildiği, hatta bir dilekçenin kralın kendisine verildiği söyleniyor. Ben nereden bilirim ki? Olabilir. Verilmiş de olabilir, verilmemiş de. Jacques 1, dinle öyleyse Jacques, diye sert bir şekilde araya girdi. Kral ve kraliçeye bir dilekçe verildiğini sen de böylece öğrenmiş ol. Sen hariç, buradaki herkes, kralın arabasında, kraliçenin yanında otururken bu dilekçeyi aldığını gördü. Şurada gördüğün Defarge, hayatı pahasına elindeki dilekçeyle kendini arabanın önüne attı. Diz çökmüş oturan Jacques 3, bir kez daha dinle Jacques dedi. Parmakları büyük bir istekle bir şey, ne yiyecek ne içecek, başka bir şey ararmış gibi sürekli damarlarının üzerinde kesiyordu. Atlı ve atsız bütün muhafızlar etrafını sardı ve onu yumrukladılar. Duyuyor musun? Duyuyorum efendim. Öyleyse devam et dedi Defarge. Yine çeşmenin başında fısıldaşıyorlar diye devam etti köylü. Adamı suçu işlediği yerde cezalandırmak için köye getirdikleri ve mutlaka infaz edileceği söyleniyor. Hatta Marki'yi öldürdüğü ve Marki kiracılarının, isterseniz serflerinin deyin, babası olduğu için baba katili olarak cezalandırılacağını söylüyorlar. Çeşmenin başında yaşlı bir adam. Bıçağı tutan sağ elinin gözleri önünde yakılacağını, kollarında, göğsünde ve bacaklarında açılacak olan yaralara kızgın yağ, kurşun, sıcak reçine, mum ve sülfür döküleceğini ve en sonunda da dört güçlü atın kol ve bacaklarından çekerek vücudunu parçalara ayıracağını söylüyor. O yaşlı adamın söylediklerine göre bütün bunlar son kral 15. Louis'nin hayatına kasteden bir mahkuma yapılmış. Ama yalan söyleyip söylemediğini nereden bilebilirim ki? Alim değilim ki ben. Öyleyse bir kez daha dinle Jacques, dedi eli sürekli kıpırdayan aç adam. O mahkumun adı Damien'di ve anlattıklarının hepsi gün ortasında, Paris'in orta yerinde yapıldı. Bunları seyreden kalabalığın içinde en çok dikkat çeken şey iyi giyimli, zengin bayanların olanları sonuna kadar dikkatle izlemeleriydi. Sonuna kadar Jacques. Akşam karanlık çökünceye kadar sürdü. İki bacağını ve kolunu kaybetmişti. Ama hala soluk alıyordu. Ve gerçekten de yapıldı bu. Kaç yaşındasın sen? 35 dedi yol işçisi. 60 yaşında gösteriyordu. Anlatılanlar olduğu zaman 10 yaşını geçmiş olman gerekir. Görmüş olabilirsin. Yeter dedi Defarge sabırsızca. Cehenneme kadar yolu var. Devam et. Kimi şöyle fısıldaşıyor, kimi böyle. Başka bir şey konuşulduğu yok. Çeşmeden bile neredeyse bu hikaye akıyordu. Nihayet pazar akşamı bütün köy uyurken askerler cezaevi tarafından akın ediyorlar ve silahları küçük sokakların başında çınlıyor. İşçiler kazıyor, işçiler tahtalara çivi çakıyorlar. Askerler gülüyor, şarkı söylüyorlar. Sabahleyin çeşmenin başında 12 metre yüksekliğinde suyu zehirleyen bir dar ağacı kuruluyor. Yol işçisi alçak tavana değil de sanki tavanın ötesine ve yukarılarda bir yerlerde dar ağacı görüyormuş gibi boşlukta bir yeri işaret ediyordu. Bütün işler duruyor, herkes orada toplanıyor. Kimse inekleri otlatmaya çıkarmıyor. İnekler de diğerleriyle beraber orada. Öğleyin davullar çalınıyor. Geceleyin askerler hapishaneye doğru ilerliyorlar. Ve adam bir sürü askerin arasında. Elleri daha önce olduğu gibi bağlanmış, ağzına da bir şey tıkayıp aynı elleri gibi sıkıca bağlamışlar. Hatta ağzı öyle sıkı bağlanmış ki yüzünde neredeyse gülüyormuş gibi bir ifade var. Yol işçisi parmaklarını ağzının kenarlarına takıp kulaklarına doğru çekerek adamın ifadesini gösterdi. Bıçak dar ağacının tepesine konulmuş. Keskin tarafı yukarı bakıyor. Adam 12 metre yüksekliğe asılıyor ve orada asılı bırakılarak suyu zehirliyor. Yol işçisi o anı hatırladığında yeniden terlemeye başlayıp mavi kasketiyle yüzündeki teri silince diğerleri birbirlerine baktılar. Korkunç bir şey baylar. Kadınlar ve çocuklar nasıl su alır? Bu gölgenin altında kim akşam vakti dedikodu yapabilir? Altında mı dedim? Pazartesi akşamı güneş battığı zaman köyden çıkarken tepeden arkama baktım. O gölge kilisenin, değirmenin, hapishanenin üzerine düşmüştü baylar. Hatta ufka kadar her yeri kaplamıştı. Aç adam diğer üçüne bakarken açlıktan titreyen parmaklarından birini emiyordu. Hepsi bu baylar. Bana dedikleri gibi güneş batarken ayrıldım ve gene söylenildiği gibi bu arkadaşla karşılaşıncaya kadar bütün gece ve ertesi gün öğlene kadar yürüdüm. Günün geri kalanını ve geçen geceyi onunla birlikte kah at üstünde kah yürüyerek geçirdim. Ve işte gördüğünüz gibi buradayım. Sıkıntı verici bir sessizlikten sonra Jack bir, "Güzel, dediklerimizi yaptın. Her şeyi de olduğu gibi anlattın. Bizi biraz dışarıda bekler misin?" dedi. "Tabii," dedi yol işçisi. Defarge merdivenlerin başına kadar beraberinde gitti. Adamı oraya oturttuktan sonra da tavan arasına geri döndü. Odaya geldiğinde üçü de ayağa kalkmış, kafa kafaya vermişlerdi. "Ne diyorsun Jack?" diye sordu bir numara. "Kaydedilmeli mi?" "Kaydedilsin, yok edilecek diye kaydedilsin," dedi Defarge. "Muhteşem," diye haykırdı aç adam. "Şato ve bütün sülalemi?" diye sordu bir numara. "Şato ve bütün sülale," diye karşılık verdi Defarge. "Hepsinin kökü kazınsın." Aç adam o heyecanlı ve cırtlak sesiyle "Muhteşem," diye tekrar etti ve diğer parmağını emmeye başladı. "Kayıt tutma tarzımızın ileride sıkıntı yaratmayacağından emin misin?" dedi Jack 2 Defarge'a. "Bizden başkası şifreyi çözemediği için güvenli olduğu muhakkak. Ama biz de her zaman çözebilecek miyiz bu şifreyi? Ya da açıkçası o çözülebilecek mi?" Defarge şöyle bir doğrularak, "Jack," dedi, "eğer karım listeyi tek başına aklında tutma sorumluluğunu aldıysa, tek kelimesini değil, tek hecesini bile unutmayacaktır. İlmikler ve motiflerle örülü o liste gün ışığı kadar aşikar olacaktır ona. Karıma güvenin. Yaşayan en ötlek adamın kendini yeryüzünden silmesi bile adını ve işlediği suçun tek bir harfini Bayan Defarge'ın örülü listesinden silmesinden çok daha kolaydır." Güven ve takdir ifade eden mırıldanmalar oldu ve sonra aç adam, "Bu köylü geri dönebilecek mi? Umarım gönderilir. Çok saf ve biraz da tehlikeli değil mi?" "Hiçbir şey bilmiyor," dedi Defarge. "En azından kendisini aynı yükseklikteki dar ağacına çıkaracak olandan fazlasını bilmiyor. Ona kefil oluyorum. Bırakın benimle kalsın. Ona dikkat eder, sonra da bırakırım yoluna gider. Güzel dünyayı, kralı, kraliçeyi ve sarayı görmek istiyormuş. Bırakın da pazar günü hepsini görsün." Aç adam şaşkın şaşkın bakıp "Ne?" diye bağırdı. "Kraliyet ailesini ve soyluları görmesi hayra alamet mi yani?" "Jack," dedi Defarge, "eğer bir kedinin canının süt çekmesini istiyorsan önüne süt koyarsın. Eğer köpeğin bir gün avını yakalayıp getirmesini istiyorsan ona avını göstermelisin. Daha fazla konuşmadı ve merdivenlerin başında çoktan uyuyakalmış halde bulunan yol işçisine o çiltenin üzerine uzanması ve biraz istirahat etmesi söylendi. İkna edilmeye hiç ihtiyacı yoktu. Az sonra uykuya daldı. Böyle taşralı bir köle için Paris'te Defarge'ın şarap dükkanından daha kötü yerler bulmak hiç de zor değildir. Sürekli karşısına çıkan Bayan Defarge'ın yarattığı o esrarengiz korku dışında bu hayat onun için çok yeni ve kabul edilir bir hayattı. Ama bütün gün o tezgahın arkasında duran Bayan Defarge'ın kendisinin oradaki varlığını net bir şekilde görmezden gelmesi ve özellikle de onlarla görüntünün sunduğunun dışında hiçbir ilişkisi olmadığını ifade etmekteki kararlı tutumu karşısında, gözü ona her iliştiğinde ayakları tahta kunduralarının içinde tir tir titriyordu. Adam, kadının bir sonraki davranışının ne olacağını kestirmenin imkansız olduğuna kendini inandırmıştı. Kadın, o parlak şeylerle süslenmiş kafasına onun birini öldürüp sonra da derisini yüzdüğünü gördüğünü iddia etmeye koyduysa işi sonuna kadar götüreceğinden kesinlikle emindi. Bu yüzden pazar günü gelip de yol işçisi Versailles'a giderken kadının da kendileriyle beraber geleceğini duyunca her ne kadar öyle olduğunu söylese de buna hiç de sevinmemişti. Zaten kadının yol boyunca her yerde, arabada bile örgü örmesi sinir bozucu bir şeydi. O örgünün öğleden sonra kral ve kraliçenin arabasını bekleyen kalabalığın içindeyken bile hala elinde oluşu da aynı şekilde sinir bozucuydu. "Çok çalışıyorsunuz bayan," dedi kadının yanındaki bir adam. "Evet," dedi Bayan Defarge, "yapılacak çok işim var." "Ne örüyorsunuz bayan?" "Birçok şey." "Mesela?" "Mesela," dedi Bayan Defarge sakin bir şekilde. "Kefen." Adam fırsatını bulur bulmaz onun yanından uzaklaştı. Yol işçisi de ortamı çok havasız ve boğucu bulduğundan mavi şapkasını bir yelpaze gibi sallayarak serinledi. Kendine gelmek için bir kral ve kraliçeye ihtiyacı varsa işte talih yüzüne gülmüştü. Çünkü az sonra geniş yüzlü kral ve güzel yüzlü kraliçe altın arabalarıyla ve yanlarında sarayın gözdeleri olan mücevherler, ipekler ve pudralarla ihtişam içindeki zarifçe birbirleriyle itişip kakışan, etraflarına kibirli kibirli bakarak gülen kadın ve erkeklerin oluşturduğu parıldayan bir kalabalıkla görülmüştü. Yol işçisi bu görüntüden öyle etkilendi ki o sarhoşluk içinde her taşın altından çıkan jakların ortada olduğunu bilmiyormuş gibi. "Yaşasın kral, yaşasın kraliçe, herkes, her şey çok yaşasın," diye bağırdı. Sonra bahçeler, avlular, setler, çeşmeler, yeşil kıyılar, bir sürü kral ve kraliçe, bir sürü soylu bay ve bayan görüldü. Bir sürü yaşasınlar duyuldu. Ta ki yol işçisi duygulanıp ağlayana dek. Neredeyse 3 saat süren bu gösteri boyunca defalarca bağırmış, ağlamıştı. Defarge da heyecanla kendini kaptırıp gitmesin diye sürekli kolundan tutmuştu. Gösteri bittiğinde Defarge yol işçisinin sırtına bir patron gibi hafifçe vurarak "Aferin," dedi. "Sen iyi bir çocuksun." Yol işçisi kendine gelmeye başlamıştı. Yaptıklarında hatalı olup olmadığı konusunda şüpheliydi. Ama hayır, herhangi bir hata yapmamıştı. "Sen tam istediğimiz gibi bir adamsın," dedi Defarge. "O aptalları bunun sonsuza kadar süreceğine inandırıyorsun. Onlar daha küstahlaşıyor ve son giderek yaklaşıyor." "Evet, doğru ya," diye haykırdı yol işçisi biraz düşündükten sonra. "Bu aptallar bir şey bilmiyor. Onlar senin aldığın nefesi hor görüp senin ya da senin gibi yüzlercesininkini, kendi atlarından ya da köpeklerinden birininkine bile yeğlemeyip sonsuza dek durdurabilecekken sadece senin nefes alıyor olmanın onlar için ne anlama geldiğini biliyorlar. Bırak bir süre daha kendilerini inandırsınlar buna. Çok sürmeyecek bu aldatmaca." Bayan Defarge adama kibirle baktı ve söylenenleri doğrular gibi başını salladı. "Sana gelince," dedi kadın, "sen de gösterişi ve sesi olan her şey için bağırıp ağlayabilirsin. Söylesene, öyle değil mi?" "Gerçekten doğru bayan, evet öyle. Sana bir yığın oyuncak bebek gösterseler ve menfaatin için bunları parça parça edip yağmalamanı söyleseler, içlerinden en süslü ve gösterişli olanını seçerdin, değil mi? Söylesene.
Gerçekten öyle bayan.
Evet, sana uçamayan bir kuş sürüsü gösterseler ve kendi menfaatin için kuşların tüylerini yolmanı isteseler, en güzel tüylü kuşları seçerdin, değil mi? Söylesene.
Bu doğru bayan.
İşte, ikisini de, hem oyuncak bebekleri hem de kuşları gördün bugün, dedi. Ve son gördükleri yere doğru eliyle işaret etti. Hadi, şimdi eve git.
16. Örgüye devam. Bay Defarge ile kocası beraberce San Antoine'a dönerken, mavi şapkalı bir karaltı da karanlığın, toz toprağın içinde, şimdi mezarında olan Markin'in fısıldaşan ağaçları dinleyen şatosuna giden yolda binbir zahmetle ilerlemekteydi. Taş suratların, ağaçların ve çeşmenin sesini dinleyecek boş vakitleri çoktu. Köyün yiyecek ot ve yakacak odun parçası toplamaya çıkmış birkaç korkuluğu da büyük taş avluya ve sete doğru geldiklerinde yüzlerin ifadesinin değiştiğini görmüşlerdi. Köyde tıpkı köyün insanları gibi varlığı belli belirsiz ve zayıf bir söylenti dolaşmaya başlamıştı. Bıçak yerine saplandığı zaman gururlu yüzler acı ve öfke dolu yüzlere dönüşmüşlerdi. Ve asılıp sallandırılan adam çeşmeden 12 metre yükseğe çıkarıldığı zaman yüzler tekrar değişmiş ve bir daha değişmemek üzere intikam alıyormuş gibi vahşi bir ifadeye bürünmüşlerdi. Cinayetin işlendiği yatak odasının büyük penceresinin üstündeki taşlanmış burunda iki güzel çizgi oluşmuştu. Herkes bu çizgileri fark etmişti. Halbuki önceleri kimse görmemişti. İki ya da üç sefil köylünün, Markin'in taşlaşmış bedenine bakmak için kalabalığın içinden çıktığı nadir zamanlarda, orada yaşama fırsatı bulan ve kendilerinden daha şanslı olan tavşanlar gibi çalıların ve otların arasında kaçışmadan, bir dakika bile bedenin yanında duramıyorlardı. Şato ve kulübe, taş surat ve sallanan beden, taş zemindeki kızıl leke ve köy kuyusundaki temiz su, binlerce dönüm toprak. Bütün Fransa toprakları ve Fransa'nın hepsi, belli belirsiz bir saç teli kalınlığındaki çizgide yoğunlaşmış, koyu gökyüzünün altında uzanıyordu. Bütün büyüklüğü ve küçüklüğüyle, göz kırpıp duran bir yıldıza benzeyen dünyada öyle. Bir insan nasıl bir ışını parçalayabilir ve parçalarını inceleyebilirse, daha üstün zekalar da bizim etrafına zayıf ışık saçan bu dünyamıza bakıp her düşünceyi ve eylemi, her iyiliği ve kötülüğü ve üzerinde yaşayan her sorumluluk sahibi varlığı görebilirler. Karı koca Defarge'lar yolcu arabasında yıldızların ışığı altında sallana sallana yolculuklarının kendiliğinden yöneldiği Paris kapısına geldiler. Muhafız kulübesinin orada her zamanki bariyerli kontrollerden biri vardı. Ve lambalar her zamanki aramalarını yapmak için getirildiler. Bay Defarge arabadan indi. Oradaki askerlerin bir ikisini, polislerden de birini tanıyordu. Polisle yakın arkadaştı. Kucaklaştılar. San Antoine, Defarge'ları yine karanlık kanatlarının altına aldı. Defarge'lar mahallenin sınırında inmişlerdi. Toza toprağa, çar çöpe bata çıka ilerlerken Bayan Defarge kocasına dönerek ''Söyle bakalım dostum, polis Jacques sana ne dedi?'' diye sordu. ''Bu akşam çok az söyledi ama bütün bildiği de o kadardı zaten. Bizim mahalleye bir casus konulmuş. Sayısı daha fazla olabilirmiş ama o sadece bir tane biliyormuş.'' Güzel, dedi Bayan Defarge, kaşlarını ciddiyetle kaldırarak. Onu da listeye almak lazım. Adama ne diyorlar?
İngilizmiş.
Daha iyi, adı ne?
Barsat, dedi. Fransız ağzıyla söylemişti ismi. Adı doğru öğrenmek için epey özen göstermişti ve en doğru şekliyle de telaffuz etti.
Barsat, diye tekrar etti kadın.
Güzel. İlk adı?
Jean.
Kadın bir kez daha kendi kendine mırıldandıktan sonra Jean Barsat diye tekrar etti.
Güzel, peki eşkali biliniyor mu?
40 yaşlarında, 1.70 boyunda, siyah saçlı, esmer, kara gözlü, ince, uzun solgun yüzlü, burnu kemerli ama sol yanağa doğru kaymış biraz. O yüzden de uğursuz, memenesiz bir ifadesi var.
Vay be, dedi kadın gülerek. Portresi çizilmiş neredeyse. Yarın kayda geçirilecek.
Gece yarısı olduğu için kapalı olan şaraphaneye geri döndüler. Bayan Defarge hemen tezgahtaki yerini aldı ve yokluğunda alınan bozuklukları saydı. Kalan şişelere baktı, hesap defterini karıştırdı ve kendisi de bir şeyler yazdı. İşlere bakan adamı mümkün olan her şekilde kontrol etti ve daha sonra da onu yatmaya gönderdi. Sonra tekrar para kabının başına döndü ve parayı mendiline üst üste düğümler atarak yerleştirdi. Paranın gece boyunca emniyette kalması için yapmıştı bunu. Bütün bunlar olurken Bay Defarge ağzında piposuyla bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Karısını memnun bir ifade ve hayranlıkla kayıtsızca izliyor ve ona hiç karışmıyordu. Gerçekte de bütün hayatı boyunca hem iş hem de özel konularda bir aşağı bir yukarı yürüyerek onu izlemiş ve ona hiç karışmamıştı. Sıcak bir geceydi ve şaraphane kapalı olduğu ve çevresi de pis olduğu için kötü kokuyordu. Bayan Defarge'in koku alma duyusu pek iyi değildi. Ama şarap stokları hiç olmadığı kadar keskin kokuyordu. Rom, konyak ve anasonlu içki şişeleri de. Bay Defarge sönmüş piposunu ağzından çıkarırken tiksintiyle püfledi. Bayan Defarge paraları düğümlerken kafasını kaldırıp, "Yorgunsun," dedi. "Bunlar her zamanki kokular." "Biraz yorgunum," diye onayladı karısını Bay Defarge. "Birazcık da canın sıkkın." Karısının keskin gözleri hesaplar üzerine hiç bu kadar dikkatle eğilmemişti. Ama yine de kocasına şöyle bir dikkatle bakmıştı. "Ah erkekler, erkekler." "Ama hayatım," diye başladı Bay Defarge. Karısı ciddiyetle başını sallayarak, "Ama hayatım," diye tekrar etti. "Ama hayatım, çok yoruldum bu gece hayatım." "Evet, yoruldum," diye kabul etti Bay Defarge. Sanki bir düşünce içinden fırlayıp çıkmıştı. "Daha uzun bir zaman var. Daha uzun bir zaman var," diye tekrar etti karısı. "Ne zaman kısa oldu ki? Ölç almak ve hesaplaşmak hep uzun zaman alır. Bu hep böyle olmuştur." "Bir adamı yıldırımın çarpması uzun zaman almıyor ama," dedi Defarge. "Peki, yıldırımı hazırlamak ve saklamak ne kadar zaman alır? Söyle bakalım," dedi karısı sakince. Defarge, sanki bu söylenenin içinde bir şey varmış gibi düşünceli düşünceli başını kaldırdı. "Depremin bir şehri yutması çok uzun zaman almaz," dedi kadın. "Peki, söyle bakalım, depremin hazırlanması ne kadar zaman alır?" "Uzun bir zaman sanırım," diye cevap verdi Bay Defarge. "Ama hazır olduğu zaman oluverir ve önüne gelen her şeyi paramparça eder. Bu sırada görünmemesine ve duyulmamasına rağmen o sürekli hazırlık yapmaktadır. Bunu düşünüp avun, aklından çıkarma bunu." Alev alev yanan gözlerle düşmanını boğazlarmış gibi bir düğüm attı mendiline. "Sana söylüyorum," dedi ardından, sözlerini vurgulamak için sağ elini kaldırarak. "Çok uzun süredir yolda ve geliyor. Hiçbir zaman geri çekilmez ve durmaz. Sana söylüyorum, o sürekli ilerliyor. Etrafına bak ve bütün dünya üzerindeki tanıdığımız hayatları ve Jack'ların her saat büyüyen hoşnutsuzluklarını düşün. Bunlar daha fazla sürebilir mi? Hah, ne komiksin." "Benim cesur karıcığım," diye karşılık verdi Bay Defarge. Başı hafifçe öne eğilmiş, elleri arkasında kenetli, öğretmeninin karşısında usul usul bekleyen öğrenciler gibi durarak. "Ben bütün bunları sorgulamıyorum. Ama çok uzun zaman geçti. Ve belki de biliyorsun, sen de gayet iyi biliyorsun ki gelmeyebilir. Yaşadığımız sürece de gelmeyebilir." Kadın, başka bir düşmanın daha işini bitirmiş gibi bir düğüm daha atarken, o zaman ne olur?" diye sordu. "O zaman zaferi göremeyiz," dedi Bay Defarge, yarı şikayet eden, yarı özür dileyen bir omuz silkişiyle. O zaman zaferin gelmesine yardım etmiş olacağız, dedi kadın sert bir hareketle ellerini kocasına açarak. Yaptığımız hiçbir şey boşuna değil. Bütün kalbimle inanıyorum ki zaferi göreceğiz. Ama görmeyecek olsak ve ben bunu kesinlikle bilsem de, bana bir soylunun, bir tiranın boğazını göster. Hala onu... Sonra kadın dişlerini sıkarak dehşet bir düğüm attı. Dur! Diye bağırdı Bay Defarge. Kendini korkaklıkla suçlanmış gibi hissederek biraz kızmıştı. Ben de hayatım, hiçbir şey beni durduramayacak. Evet, ama senin zayıflığın, cesaretini ayakta tutmak için ara sıra kurbanının ve fırsatlarının sana gösterilmesine ihtiyaç duyman. Kendini buna gerek duymadan cesaretlendir. Zamanı geldiğinde içindeki kaplanı ve şeytanı salıver. Ama her şey hazır oluncaya kadar kaplanın ve şeytanın zincirli dursun, görünmesin. Bayan Defarge en sonunda hazırladığı para çıkınını sanki birinin kafasını çekiçle ezmek ister gibi hızla tezgaha vurarak sözlerini pekiştirdi. Ve daha sonra da sakin bir tavırla ağır mendili koltuğunun altına alarak yatma zamanının geldiğini söyledi. Ertesi gün öğlene doğru o hayran olunası kadın şarap dükkanında her zamanki yerini almış gayretle örgü örüyordu. Hemen yanında bir gül vardı. Arada bir güle bakıyordu. Ama her zamanki dalgın bakışlarıyla değil. Orada burada birkaç müşteri vardı. Kimi içiyor, kimi içmiyor. Kimi ayakta duruyor, kimi oturuyor. Kimi de ortalıkta dolanıyordu. Hava çok sıcaktı. Meraklı ve macera dolu gezintilerini kadının yanındaki yapış yapış küçük şarap bardaklarında sürdüren sinek sürüleri, bardakların dibinde hayat maceralarını tamamlıyorlardı. Bu sineklerin ölümü dışarıda gezinen diğerlerini hiç de ilgilendirmiyor, kendileri filmiş ya da alakasız başka bir şeymiş gibi ilgisizce bakınıyor ve nihayet onlarla aynı kaderi paylaşıyorlardı. Sineklerin bu kadar dikkatsiz olmaları çok tuhaf. Belki de o sıcak yaz günü mahkemedekiler de böyle düşünüyorlardı. İçeriye giren birinin gölgesi Bay Defarge'ın üzerine düştü. Kadın yeni biri olduğunu anlamıştı. Adama bakmadan önce örgüsünü bıraktı ve gülü başlığına geçirdi. İlginçti. Bayan Defarge gülü kaldırır kaldırmaz, müşteriler konuşmayı bırakıp teker teker şarap dükkanından çıkmaya başladılar. ''İyi günler bayan'' dedi yeni gelen adam. ''İyi günler efendim.'' Bunu sessiz söylemiş ama kendi kendine ''Ha ha'' demişti. 40 yaşlarında, 1.70 boylarında. Siyah saçlı, yakışıklı, esmer, kara gözlü, uzun, zayıf ve soluk yüzlü adam. İyi günler. Kemerli burnu sağa doğru kaydığı için sinsi bir görünümü olan adam. İyi günler. Bana bir küçük bardak konyak ve bir yudum da soğuk su verme lütfunda bulunur musunuz bayan? Bayan kibar bir tavırla isteklerini yaptı. Harika bir konyak bu bayan. Konyak ilk defa böyle övülüyordu. Ve bayan Defarge, bu övgülerin arkasında neler olduğunu gayet iyi biliyordu. Gene de konyağın övgüye değmeyeceğini söyleyip örgüsünü eline aldı. Adam kadının parmaklarını bir süre seyretti ve etrafına şöyle bir göz atma fırsatını da kaçırmadı. Çok büyük bir beceriyle örüyorsunuz bayan. Alışkınım örgü örmeye. Motifiniz de güzel. Öyle mi düşünüyorsunuz? Dedi kadın gülümseyerek adama bakarken. Tabii ki. Peki ne için ördüğünüzü sorabilir miyim? Vakit geçirmek için, dedi kadın. Parmakları çabuk çabuk hareket ediyor, bir yandan da gülümsüyordu. Kullanmayacak mısınız? Belli olmaz. Belki de kullanacağım bir yer bulurum bir gün. Bulursam pekala. Kadın burada derin bir nefes aldı ve kafasını cilve yaparcasına salladı. Kullanacağım. Dikkate değerdi. Yalnız San Antoine'ın havasıyla Bayan Defarge'ın başlığındaki gül birbirine kesinlikle çok zıt görünüyordu. Bu sırada iki adam farklı zamanlarda içeriye girmiş, tam içki söyleyecekken içerideki tuhaf havayı fark edip birbirine bakmak için gelmiş de aradığı kişiyi bulamamış gibi davranarak dışarı çıkmışlardı. Adam geldiğinde orada bulunanların hiçbiri yoktu şimdi. Hepsi çıkıp gitmişlerdi. Casus gözünü dört açmasına rağmen hiçbir açık yakalayamamıştı. Adamlar sefil, amaçsızca, öylesine, gayet doğal ve dikkat çekmeyecek şekilde çıkmışlardı. Kadın elleri örgüyü kontrol ederken adama baktı ve "John, biraz daha kal, biraz daha kal ki sen gitmeden önce Barsad'ı da öreyim" diye düşündü. "Kocanız var mı bayan?" "Evet, kocam var." "Çocuklarınız?" "Çocuğum yok." "İşler kötü gidiyor galiba." "Evet, işler kötü, insanlar çok yoksul." "Ah, talihsiz, zavallı insanlar. Sizin de dediğiniz gibi ne kadar eziliyorlar." Kadın, "Sizin söylediğiniz gibi" diye sert bir tarzla adamı düzelterek adının yanına büyük bir becerilikle onun için hiç de iyi sayılamayacak ek bir motif ördü. "Affedersiniz, tabii ki öyle söyleyen benim. Yalnız siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur herhalde." "Demek benim bir düşüncemi dile getirdiğimi sanıyorsunuz," dedi kadın. Sesini yükseltmişti. "Ben ve kocam bu şarap dükkanını açık tutmak için hiç düşünmeden her türlü fedakarlığı yaptık. Burada bütün düşündüğümüz sadece nasıl hayatta kalacağımızdır. Düşündüğümüz konu bu ve bu bize burnumuzu başkalarını ilgilendiren işlere sokmadan düşünmek için yeterince şey veriyor. Başkalarını düşünmek mi? Hayır, hayır." Herhangi bir ipucu bulmak amacıyla gelen casus, şaşkınlığının o meymenetsiz yüzünde okunmasına izin vermedi. Dirseğini Bayan Defarge'ın küçük tezgahına dayayıp nezaket içinde dedikodu yapma havasına girdi. Ara sıra da konyağını yudumluyordu. "Şu Gaspard'ın idam edilmesi çok kötü bayan. Ah, zavallı Gaspard." Adam yoğun bir merhamet ifadesi olan şekilde bir iç çekti. "Yüce Tanrım," dedi kadın soğukkanlı ve açık bir tavırla. "Eğer insanlar bıçakları böyle sebeplerle kullanıyorlarsa cezasını da çekmeliler. Bu lüks için ödeyeceği bedeli önceden biliyordu ve ödedi." Casus yumuşak sesini güven telkin eden bir tona indirerek ve sinsi yüzünün her bir kasında incinmiş, devrimci bir duyarlılık ifadesiyle. "Öyle zannediyorum ki bu zavallıya karşı buralarda hem büyük bir kızgınlık hem de acıma duyuluyor, öyle mi?" diye sordu. "Öyle miymiş?" dedi kadın. "Öyle değil miymiş?" "İşte kocam," dedi Bayan Defarge. Şarap dükkanının sahibi içeriye girer girmez casus elini şapkasına götürerek selam verdi ve tatlı bir gülümsemeyle "İyi günler Jack," dedi. Defarge bir an durakladı ve adama baktı. "İyi günler Jack," diye tekrarladı casus. Sesindeki güven ve gülümseyişindeki o eski rahatlık yoktu artık. "Yanılıyorsunuz efendim," dedi şarap dükkanının sahibi. "Beni başka biriyle karıştırıyorsunuz. Benim adım Jack değil. Adım Ernest Defarge." "Hepsi aynı kapıya çıkar," dedi casus önemsememiş gibi ama biraz da bozularak. "İyi günler," dedi. "İyi günler," diye soğuk bir şekilde karşılık verdi Defarge. "Girdiğinizde eşinizle sohbet etme zevkini tadıyordum. San Antoine'da zavallı Gaspard'ın başına gelenden etkilenen, buna hem çok üzülen hem de çok kızanlar olduğunu söylüyorlar. Ki bence bu çok doğal." "Kimse bana öyle bir şey söylemedi," dedi Defarge kafasını sallayarak. "Haberim yok." Bunu söyledikten sonra Defarge küçük tezgahın arkasına geçti ve elini karısının sandalyesinin arkasına dayayıp karşılarında duran ve göz kırpmadan öldürmekten büyük bir mutluluk duyacakları düşmanlarına baktı. Görevine alışık olan casus, istifini bozmadan hiçbir şey olmamış gibi davranıp küçük bardağındaki konyağını içti. Soğuk suyundan bir yudum aldı ve bir bardak daha konyak istedi. Bayan Defarge adama konyak doldurdu. Örgüsünü tekrar eline aldı ve bir şarkı mırıldanmaya başladı. "Buraları benden daha iyi biliyorsunuz galiba, öyle mi?" dedi Defarge. "Çok iyi bilmiyorum ama bilmeyi isterim. Buranın yoksul halkını yakından tanımayı gerçekten çok istiyorum." "Ya," diye mırıldandı Defarge. "Sizinle konuşabilme zevki bana isminizle ilgili bazı şeyleri hatırlattı." "Gerçekten mi?" dedi ilgisizce. "Evet öyle. Doktor Maynard serbest bırakıldığı zaman sizin onun eski uşağı olarak ona baktığınızı biliyorum. Ona bakma sorumluluğu size verilmişti. Gördüğünüz gibi olanlardan haberim var.
Evet, öyle oldu, dedi Defarge. Bayan Defarge bir yandan örgüsünü örüp bir yandan da şarkısını mırıldanırken kocasının dirseğine gelişi güzel bir dokunmayla yapacağı en yerinde şeyin cevap vermesi ama cevaplarını kısa tutması olduğunu ifade ediyordu.
Kızı size geldi ve onu sizden aldı. Yanında da üstü başı bakımlı esmer bir adam vardı. Neydi adı? Hani şu peruklu adam. Hah, Lori. Telsin Bankası'ndan.
Evet, onunla beraber Minnet'i İngiltere'ye götürdüler.
Evet, öyle oldu diye tekrarladı Defarge.
Ne ilginç anılar, dedi casus.
Ben Doktor Minnet ve kızını İngiltere'den tanıyorum.
Öyle mi? Diye sordu Defarge.
Artık onlardan pek haber alamıyorsunuzdur herhalde, dedi casus.
Evet, dedi Defarge.
Bayan Defarge şarkı söylemeyi kesip örgüsünden başını kaldırarak araya girdi.
Aslında onlardan hiç haber alamıyoruz. Sağ salim oraya vardıklarını haber aldık. Belki de iki mektup daha geçti elimize. Ama ondan sonra herkes kendi yoluna gitti. Bir daha haberleşemedik.
Kesinlikle öyle bayan. Kızı evleniyor.
Evleniyor mu? O kadar güzel bir kızdı ki çoktan evlenmiş olması gerekirdi.
Bence siz İngilizler çok soğuk insanlarsınız.
Aa, benim İngiliz olduğumu biliyorsunuz.
Konuşmanızdan anladım diye cevap verdi kadın.
İnsan konuşmasından ne olduğunu belli eder.
Adam bunu bir iltifat olarak almadı. Ama bir kahkahayla geçiştirebileceği en iyi şekilde geçiştirdi. Konyağını içip bitirdikten sonra evet diye devam etti.
Bayan Manet evlenecek. Ama bir İngiliz'le değil, kendisi gibi bir Fransız'la evleniyor.
Gaspard deyince aklıma geldi.
Ah, ah zavallı Gaspard. Bir zalimlikti. Zalimlik.
Çok ilginçtir. Bayan Manet, Gaspard'ın o kadar yükseğe asılmasına sebep olan Marquis'in yeğeniyle evlenecek. Bir başka deyişle, şimdiki Marquis ile. Ama İngiltere'de Marquis olarak tanınmıyor. Sadece Charles Darnley. Darnley annesinin kızlık soyadı.
Bayan Defarge duraksamadan örmeye devam etti. Ama bu haberin kocasını etkilediği açıktı. O küçük tezgahın arkasında bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Kibrit çaktı, piposunu yaktı. Ama sıkıntılı görünüyordu. Ve elini nereye koyacağını bilmiyordu.
Casus bunları fark edememiş ya da kafasına kaydedememiş olsaydı zaten casus olamazdı.
Kanıtlamaya değer olsun ya da olmasın, yapacağını yapıp ilk atışta hedefi tutturduktan sonra işine yarayacak başka müşteri de gelmeyince Barsat içtiklerinin parasını ödedi ve ayrıldı. Çıkmadan önce de yapmacık bir kibarlıkla Bay ve Bayan Defarge'la tekrar görüşmeyi çok istediğini, bundan mutluluk duyacağını söylemeyi ihmal etmemişti. Karı koca adam San Antoine'dan çıktıktan sonra bile ne olur ne olmaz geri döner diye birkaç dakika daha adam çıkarken nasıllarsa öyle kaldılar.
Defarge eli karısının sandalyesinin arkasında piposunu içerken alçak sesle karısına bakarak ''Doğru olabilir mi?'' diye sordu.
''Bayan Manet hakkında söyledikleri doğru olabilir mi?''
Bayan Defarge hafifçe kaşlarını kaldırarak
''Büyük bir ihtimalle yalan ama doğru da olabilir.'' dedi.
''Eğer bu...'' diye söze başladı Defarge ve sonra durdu.
''Eğer bu ne?'' diye tekrar ederek sordu karısı.
''Eğer zaferi görecek kadar yaşarsak, onun adına kaderin kocasını Fransa'dan uzak tutmasını umut ederim.''
Kocasının kaderi onu gitmesi gereken yere götürecek ve de sonra yani kendi sonuna ulaştıracaktır.
''Bütün bildiğim bu.'' dedi Bayan Defarge. Her zamanki sakinliğiyle.
Defarge sanki karısına söylediklerini kabul etmesi için yalvarır gibi.
Ama çok tuhaf değil mi dedi.
Hem biz babasını ve kızını o kadar sevelim, hem de sonra kızın kocasının adını az önce çıkan o şeytan köpeğin yanına elimizle ekleyelim.
Zamanı geldiğinde çok daha tuhaf şeyler olacak. İkisinin de adı burada, elimin altında. İkisi de önemlerine göre burada. bu kadarı yeter. Kadın bunları söylerken örgüsünü toplayıp kaldırdı ve kafasına sarılı mendilin arasından gülü çıkardı. San Antoine'da ya sakıncalı bir durumu ifade eden bu süsün artık olmadığı içgüdüsel olarak hissedilmişti ya da bu bekleniyordu. Çünkü Bayan Defarge'ın gülü çıkarmasının hemen ardından San Antoine içeri doluşmuş ve şaraphane her zamanki görünümüne kavuşmuştu. San Antoine'ın içinin dışına vurduğu akşam saatlerinde biraz hava almak için kapı eşiklerine, pencere önlerine oturulur, pis kokan caddelerin köşelerine, avlulara gelinirdi. Ve Bayan Defarge da elinde işi bir yandan diğerine, bir gruptan bir başkasına düzenli olarak dolaşırdı. Bir misyoner gibiydi ki onun gibileri hep olmuştur. Hani dünyanın öylelerini bir daha meydana getirmekle iyi edeceği türden bir misyoner. Bütün kadınlar örgü örüyorlardı. Pek işe yaramayan şeyler örüyorlardı. Ama bu mekanik iş yeme içmenin yerine geçiyordu. Çene ve sindirim organları yerine eller çalışıyordu. Eğer kemikli parmaklar hareketsiz kalsaydı mideler daha çok açlık çekerdi. Ama parmaklar çalıştıkça gözler bakıyor ve düşünceler akıyordu. Bayan Defarge oradan oraya geçtikçe de konuşup ayrıldığı kadınların her küçük ilmiğiyle parmakları, gözleri ve beyni daha hızlı ve hırslı çalışıyordu. Kocası kapı eşiğinde durmuş, hayranlıkla karısına bakıyordu. Çok büyük bir kadın diyordu kendi kendine. Güçlü, mükemmel, ürkütücü şekilde mükemmel bir kadın. Kadınlar örgü örerken karanlık basmaya, kilise çanları ve saray muhafızlarının uzaktan gelen trompet sesleri duyulmaya başlamıştı. Karanlık hepsinin üzerine çökmüştü. Fransa'nın üzerinde gök gürültüsü gibi çalan kilise çanları top sesleri içinde eridiği zaman başka bir karanlık çökecekti. O zaman trompetler kudret, bolluk, özgürlük ve hayatın sesinden daha güçlü çalacaktı. Durmadan örgü ören kadınların çevresinde onlara doğru yaklaşmakta olan o kadar çok şey vardı ki kendileri de o tamamlanmamış yapının bir parçası olmaya doğru yaklaşıyorlardı. Yine oturup durmadan örgü örecek ve düşen kelleleri sayacaklardı. 17. Bir gece. Güneş, Soho'nun o sessiz köşesinin üzerinde hiçbir zaman, doktor ve kızının çınar ağacının altında beraberce oturdukları o unutulmaz günkü kadar muhteşem bir parlaklıkla batmamıştı. Ve ay hiçbir zaman onları o ağacın altında hala oturuyor bulduğu ve ağacın yaprakları arasından yüzlerini aydınlattığı o geceki kadar yumuşak bir ışıltıyla doğmamıştı. Lucy ertesi gün evleniyordu. Son gecesini babasına ayırmıştı. Çınar ağacının altında baş başa oturuyorlardı. Mutlusun, öyle değil mi babacığım? Hem de çok yavrum. Çoktandır orada olmalarına rağmen pek az konuşmuşlardı. Okuyup çalışmak için yeterince aydınlık olmasına rağmen Lucy ne kendi işlerine bakmış ne de babasına kitap okumuştu. Daha önce pek çok kez babasının yanında bu işleri yapmıştı. Ama bu defa durum eskisine hiç benzemiyordu. Ve benzemesine imkan da yoktu. Ben bu gece çok mutluyum babacığım. Tanrı bana çağırsın sevgisini. Çağırsa da benim sevgimi bağışladığı için gerçekten çok mutluyum. Ama eğer hayatımı hala sana adamıyor olsaydım ya da evliliğim ikimizi birkaç sokak mesafesiyle bile ayıracak olsaydı anlatamayacağım kadar mutsuz ve suçlu hissederdim kendimi. Hatta şimdi o an bile sesine hakim olamıyordu. Kederli ay ışığı altında babasının boynuna sarılarak yüzünü babasının göğsüne yasladı. Daima kederli olan ay ışığında, aynen güneş ışığında ve insan hayatı denen ışıkta olduğu gibi her şey gelip geçiyordu. Canım babacığım, yeni sevgilerimin, yeni görevlerimin aramıza girmeyeceğinden çok emin olduğunu söyleyebilir misin bana? Ben bunun böyle olmayacağını gayet iyi biliyorum. Ama sen de emin misin bundan? Gerçekten bunun böyle olacağına yürekten inanıyor musun? Tabii ki bir tanem. diye cevap verdi babası. Neredeyse hiç takınmadığı güler yüzlü ve kararlı bir ifadeyle. Hatta bundan bile fazlasını. Kızını şefkatle öperek devam etti. Senin evliliğinle benim geleceğim, bu olmadan olabileceğinden daha da fazla, hatta hiç olmadığı kadar aydınlandı. Buna bir inanabilsem babacığım. Buna inan bir tanem, bu gerçekten de böyle. Bunun ne kadar doğal ve ne kadar güzel bir şey olduğunu bir düşün. Öyle de olması gerekir. Fedakarsın ve gençsin. Hayatın heba olacak diye ne kadar endişelendiğimi tam anlayamazsın. Kız elini babasının dudaklarına götürdü. Ama babası kızın elini tuttu ve söylediklerini tekrarladı. Benim için heba olacaktı yavrum. Olmamalıydı. Nesnelerin doğal düzeninden dolayı olanlar ayrı ama benim yüzümden olmamalıydı. Sen fedakar olduğun için bu konunun kafamı ne kadar kurcaladığını anlayamazsın. Ama kendine sor. Sen tamamıyla mutlu olamadıktan sonra benim için kusursuz bir mutluluktan nasıl söz edilebilir? Charles'ı hiç tanımasaydım baba, seninle öyle mutlu olurdum ki. Kızının farkında olmadan yaptığı Charles olmazsa onu görmeden mutlu olamayacağı itirafı üzerine doktor tebessüm ederek. Yavrum dedi, sen onu gördün ve gördüğün kişi de Charles. Eğer gördüğün kişi Charles olmasaydı bir başkası olacaktı. Veya başkası olmasa bile bunun sebebi ben olacaktım. Ve o zaman da hayatımın karanlık bölümü arkamda gölgesini doğurmuş ve bu da senin üzerine çökmüş olacaktı. Genç kız babasını mahkemede olanlar dışında çektiği acılardan bahsettiğini ilk kez duyuyordu. Bu sözler kulaklarında çınlarken tuhaf, yeni bir şeyler hissetmişti. Ve daha sonra da uzun süre aklından çıkmadı bu sözler. Bak dedi bu veli doktor eliyle ayı işaret ederek. Işığına katlanamadığım halde hapishanemin penceresinden ona bakardım. Yitirdiğim şeylerin üzerine doğduğunu düşünmek bir işkence gibi gelirken onu seyreder ve kafamı hapishanenin duvarlarına vururdum. O kadar yorgun ve sıkıntılıydım ki dolunaya baktığım zaman sadece üzerine çizebileceğim yatay çizgiler ve onlarla kesişecek olan dikey çizgilerden başka bir şey düşünemezdim. Ay'a bakarken çok düşünceliydi. Devam etti konuşmasına. Hatırladığım kadarıyla ne yaparsan yap 20 çizgi sığardı ve 20.sini sığdırmak da çok zor olurdu. O günlere dönmenin verdiği tuhaf heyecan konuştukça artıyordu. Ama bu geriye dönüşün genç kızı şaşırtacak bir yanı yoktu. Sadece şu anki sevinci ve mutluluğuyla artık geçip gitmiş olan o korkunç dayanıklılık günlerini karşılaştırıyordu. Ayrı düştüğüm doğmamış çocuğumu binlerce kez düşünürken aya bakardım. Yaşıyor muydu? Zavallı annesinin yaşadığı şok onu öldürmüş müydü kim bilir? Belki de bir gün babasının intikamını alacak bir erkek çocuğuydu. Hapishanedeyken intikam hırsımın dayanılmaz olduğu zamanlar olurdu. Belki de babasının neler yaşadığını hiç öğrenmeyecek olan bir erkek çocuğuydu. Belki de babasının kendi isteğiyle çekip gittiğini düşünerek büyüyecekti. Belki de büyüyüp genç bir kadın olacak bir kız çocuğuydu. Genç kız babasına daha da yaklaştı, yanağından ve elinden öptü. Kendi kendime kızımın beni tamamen unutmuş olduğunu, benden hiç haberi olmadığını düşünürdüm. Yıllarca kızımın yaşını hesaplamaya çalıştım. Benim başıma gelenlerden hiç haberi olmayan biriyle evlendiğini hayal ettim. Hayattakilerin hafızalarından çoktan silinmiştim. Ve gelecek nesil içinde benim yerim koca bir boşluktu. Babacığım, yaşamamış bir kız evlat için düşündüklerini duymak sanki ben o çocukmuşum gibi yüreğimi yaralıyor. Sen mi Lucy? Senin bana verdiğin huzur ve teselli sayesinde hatırlayabiliyorum. Bu aydınlık gecede seninle paylaşabiliyorum bu anıları. Ne demiştim az önce? Hiçbir şey bilmiyordu senin hakkında. Seni düşünmüyormuş. Öyle. Ama hüzün ve sükunetin, üzüntü verici bir sükunetti bu. Beni farklı bir şekilde yaraladığı gecelerde, hücreme gelip beni kalenin ötesine, özgürlüğe götürdüğünü düşlerdim. Şimdi seni nasıl görüyorsam, onu da ay ışığı altında sık sık görürdüm. Yalnızca kollarımı almazdım. Hayali hep demir parmaklıklı küçük pencereyle kapının arasında dururdu. Ama bunun benim bahsettiğim çocuk olmadığını anladın, değil mi? Karalta o değildi ama ya hayal? Hayır, o başka bir şeydi. Beni rahatsız ediyor. Gözümün önünde duruyordu. Ama hiç hareket etmiyordu. Benim kafamda canlandırdığım hayalet farklıydı ve gerçeğe daha yakın bir çocuktu. Dış görünüşü içinse annesine benzediği dışında başka bir şey bilmiyordum. Diğeri de senin gibi annesine benziyordu ama onun aynısı değildi. Demek istediğimi anlayabiliyor musun Lucy? Sanırım bu çok zor değil mi? Sanırım insanın kafasını karıştıran bu farklılıkları anlayabilmen için hücre mahkumu olman gerek. Babasının eski günlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışırken takındığı soğukkanlı ve sakin tavrı kızın kanının donmasını önleyememişti. O zamanlarda ay ışığı altında kızımın bana geldiğini ve evlilik hayatının kayıp babasının sevgi dolu anılarıyla dolu olduğunu göstermek için beni alıp götürdüğünü hayal ederdim. Odasında resmim vardı. Dualarında da ben vardım. Hayatı hareketli, mutlu ve yararlıydı. Ama benim zavallı hikayem hayatını tümüyle kaplamıştı. O çocuk bendim babacığım. İyilik konusunda o çocuğun yarısı kadar olamadım. Ama duyduğum sevgi açısından onun gibiydim. Ve bana çocuklarını gösterdi diye devam etti bu veli doktor. Beni biliyorlardı ve bana acımaları öğretilmişti onlara. Bir hapishane yanından geçerken o kasvetli duvarlardan uzak duruyor. Demir parmaklıklarına bakıp fısıldaşıyorlardı. Beni hiç kurtaramamıştı. Bana bütün bunları gösterdikten sonra geri getiriyordu beni. Ben de bundan sonra artık içim rahat olduğu için döktüğüm gözyaşlarıyla kusanmış olarak dizlerimin üstüne çöküp onun için dua ediyordum. Dilerim o çocuk benimdir babacığım. Ah sevgili canım babacığım, bana da yarın böyle içten dua edecek misin? Lucy, ben bu eski sıkıntıları, seni kelimelerin anlatabileceğinden daha çok sevdiğimi ifade etmek ve bana bu büyük mutluluğu bağışladığı için Tanrı'ya teşekkür etmek için anlattım. En şiddetli hisleri duyduğum anlarda bile seninle yaşadığım, beraber geçirdiğimiz günlerin mutluluğuna ulaşamadım. Kızını kucakladı, ciddi bir tavırla onu Tanrı'ya emanet etti ve alçak gönüllülükle onu kendisine bağışladığı için şükretti. Az sonra da eve girdiler. Nikaha Bay Lori'den başka kimse davet edilmemişti. Hatta tek Nedime de sıska bayan Prost'tu. Evlendiklerinde ev değiştirmeyeceklerdi. Önceden görünmez kiracılara ait olan yukarı odayı alarak evi genişletmişlerdi. Fazla bir şey de istemiyorlardı. Doktor Manet, yedikleri mütevazı akşam yemeğinde gayet neşeliydi. Masada sadece 3 kişilerdi. Üçüncü kişi Bayan Prost'tu. Doktor Charles'ın orada olmamasına üzülmüş, onu kendilerine katılmaktan alıkoyan o küçük şeye de içten gelen bir yarı hoşnutsuzlukla içerlemişti. Yine de sevecen bir tavırla sağlığına kadeh kaldırdı. Böylece Lucy'ye iyi geceler dileme zamanı geldi ve baba kız ayrıldılar. Ama Lucy sabahın 3'ünün sessizliğinde önceden kalan belirsiz korkulardan kurtulamadığı için tekrar aşağı indi ve babasının odasına girdi. Fakat her şey yerli yerindeydi. Babası uyuyordu. Ak saçlı başı resmi yapılası bir güzellikte. Rahat yastığın, kolları ise sakin bir şekilde yorganın üzerine uzanmıştı. Şamdan uzakta bir yere bıraktı ve babasının yatağına sokulup dudaklarını ona doğru götürdü. Sonra üzerine eğilip onu seyretmeye koyuldu. Yakışıklı yüzünde tutsaklığın acı izleri vardı. Ama bu izleri öyle güçlü bir kararlılıkla örtmüştü ki uyurken bile bunları gizleme maharetini gösterebiliyordu. O gece uykunun engin topraklarında bile görünmez bir saldırganla sakin, kararlı ve ölçülü bir mücadele içinde olan bu yüzün bir benzeri daha görülemezdi. Genç kız çekinerek elini sevgili babasının göğsüne koyarak sevgisinin gerektirdiği ve babasının acılarının hak ettiği ölçüde ona bağlı kalabilmek için dua etti. Sonra elini çekti, onu bir defa daha öptü ve çıktı. Güneş doğmuştu ve çınar ağacının yapraklarının gölgeleri adamın yüzünde, kızın dua eden dudakları gibi yumuşakça dolaşıyordu.
18. 9 gün. Düğün günü hava günlük güneşlikti ve doktorun Charles Darnley ile konuştuğu kapalı kapının önünde hazır bekliyorlardı. Kiliseye gitmek için hazırdılar. Güzel gelin, Bay Lori ve Bayan Prose. Bayan Prose kaçınılmazı yavaş yavaş kabul etmişti. Ama keşke damat kardeşim Solomon olsaydı diye düşünüyordu. Öyle olsaydı daha mutlu olacaktı. Bay Lori gelini seyretmekten kendini alamıyor. O zarif, şirin elbisesinin her yanını görebilmek için etrafında dönüp duruyordu. Evet, işte seni bebekken manştan bunun için geçirmişim tatlı Lucy. Ne kadar şirin bir bebektin. Tanrı beni affetsin. Yaptığımın hiç de önemli bir şey olmadığını düşünmüştüm. Arkadaşım Bay Charles için üzerime aldığım sorumluluğu ne kadar da küçümsemiştim. Olaylara hep gerçekçi yaklaşan Bayan Prose, öyle yapmak istememişsinizdir, hem nereden bilebilirdiniz ki, saçma, diye atıldı. Öyle mi? Güzel. Ama ağlamayın, dedi Bay Lori kibarca. Ben ağlamıyorum, ağlayan sizsiniz. Ben mi dostum Prose? Bu fırsatla Bay Lori onunla daha samimi olma cesaretini gösterebilmişti. Az önce ağlıyordunuz. Ağladığınızı gördüm ve ağlamanıza da şaşırmam. Onlara hediye ettiğiniz yemek takımı herkesin gözlerini yaşartacak kadar güzeldi. Takımın içinde gözlerimi yaşartmayan tek bir kaşık ya da çatal yok. Dün gece kutu geldikten sonra gözlerim kör oluncaya kadar ağladım. İnanın bana, asıl amacım beni anımsatacak hatıraları gözünüzün önünden uzaklaştırmak değildi. Ama yine de söyledikleriniz beni memnun etti. Ah, ah, bu insanı kaybettikleri üzerine düşündüren fırsatlardan biri. Ah, ah, şu 50 yıl içinde bir Bayan Lori'nin olabileceğini düşünmek mesela. Hiç de değil, diye atıldı Bayan Prose. Yani Bayan Lori'nin hiçbir zaman olamayacağını mı söylemek istiyorsunuz, diye sordu Bay Lori kibarca. Hah, sizin daha beşikten itibaren kaderiniz bekar kalmakmış, diye karşılık verdi Bayan Prose. Bay Lori gülümseyerek peruğunu düzeltti ve sanırım bu da olasılık dahilinde, dedi. Daha beşiğe yatırılmadan önce bekar kalacağınız belliymiş, diye devam etti Bayan Prose. Öyleyse sanırım bunu kim yapmışsa hiç de iyi yapmamış. Ne olacağı belirlenirken benim de sesim çıkmalıydı. Yeter artık, konuşmayalım bu konuyu. Bay Lori kolunu gelinin beline yavaşça dolayarak. Sevgili Lucy, dedi. Öndeki odada gezindiklerini duyuyorum. Ben ve Bayan Prose iki görevli olarak sana senin de duymak isteyeceğin bir şeyler söylemek için son bir fırsat yakalamışken kaçıracağız endişesindeyiz. İyi yürekli babanı seninki kadar sağlam ve sevgi dolu ellere bırakıyorsun. Önümüzdeki iki hafta içinde sen Warwickshire'da ve civarındayken ona en iyi şekilde bakılacak. Telsin bile ona vız gelir, yani nispeten. İki haftanın sonunda diğer iki haftalık tatiliniz için Wallis'e seyahate çıktığınızda o da size, sevgili eşinle sana katılacak. Ve sen bizim onu sana son derece sağlıklı ve mutlu bir şekilde yolladığımızı söyleyeceksin. Şimdi kapıya yaklaşan birinin ayak seslerini duyuyorum. Bir başkası gelip kendisinin olduğunu iddia etmeden önce bu sevgili kızımızı müzmin bir bekar olarak eski tarzı öpeyim. Bir süre o güzel yüzü, alnındaki o tanıdık ifadeyi görebilmek için kendinden uzak tuttu ve sonra parlak sarı saçlarını kendisinin küçük kumral peruğuna içtenlikle ve sevgiyle bastırdı. Eğer böyle şeyler eskiyse en az Adem kadar eskiydiler. Doktorun odasının kapısı açıldı ve Doktor Charles Darnley ile birlikte dışarı çıktı. Yüzü bir ölününki kadar solgundu. İçeriye girdiklerinde böyle değildi halbuki. Ama sakin tavrında bir değişiklik yoktu. Yalnız Bay Lori'nin keskin bakışları, doktorun üzerinde eski üzüntü ve sıkıntıların gölgesinin soğuk bir rüzgar gibi geçiverdiğini anlamıştı. Doktor kızının koluna girdi ve onu Bay Lori'nin bu anlamlı gün için kiraladığı arabaya götürdü. Geriye kalanlar da başka bir arabayla yabancı gözlerden uzak, yakındaki bir kiliseye geldiler.
ve Charles Darnley ile Lucy Maynard mutluluk içinde evlendiler. Nikah kıyıldıktan sonra tebessümlerin arasında parıldayan gözyaşlarından başka Bay Lorin'in karanlık ceplerinden birinden çıkan elmaslar da gelinin parmaklarında parlıyordu. Kahvaltı için eve geri döndüler. Her şey yolunda gidiyordu. Az sonra ayrılık vakti geldiğinde Paris'teki taban arasında zavallı ayakkabıcının aklaşmış lüleleriyle birbirine karışan o altın sarısı saçlar, sabah ışığında kapı eşiğinde o ak saçlarla tekrar birbirine karıştı. Uzun olmamasına rağmen zor bir ayrılık olmuştu. Ama babası Lucy'yi neşelendirdi ve sonunda kızının boynuna sarılı olan kollarını yumuşak bir şekilde çözerek "Al onu Charles, o artık senin" dedi. Lucy, arabanın demir çerçeveli penceresinden titreyen elleriyle el sallayarak oradan ayrıldı. Köşede durmuş bekleyen aylaklar ya da herhangi meraklı bir kimse yoktu. Hazırlıklar da çok sade ve sıradan olduğundan Doktor Bay Lorry ve Bayan Prose iyice yalnız kalmışlardı. Eski serin salonun onları karşılayan gölgeliğine geri geldiklerinde Bay Lorry doktordaki büyük değişikliğin farkına vardı. Orada yukarıya kalkan altın kol ona öldürücü bir darbe vurmuş gibiydi. Doktor tabii ki pek çok şeyi bastırmıştı ve bunları bastırmasını gerektiren durum ortadan kalktığı zaman ani bir değişikliğin olması beklenir bir şeydi. Ama Bay Lorry'ye endişelendiren o eski ürkek ve dalgın bakışlardı. Doktorun başını ellerinin arasına alıp yukarıya çıktıklarında üzgün bir halde odasına çekilmesi, Bay Lorry'ye şarapçı Defarge'ı ve yıldızlar altında yaptıkları o yolculuğu hatırlattı. Biraz düşündükten sonra, "Bence onunla şimdi konuşmasak, onu rahatsız etmesek iyi olur" diye fısıldadı Bayan Prose'a. "Benim tersine bir uğramam lazım. Gider, hemen geri dönerim. Sonra onu kıra götürüp yemek yeriz. Sonra her şey yoluna girecektir." Bay Lorry için Telson'a girmek, Telson'dan çıkmaktan daha kolaydı. Neredeyse 2 saat kalmıştı. Döndüğünde uşağa bir şey sormadan eski merdivenleri tek başına çıktı. Doktorun odasına doğru giderken hafiften duyduğu çekiç sesleri onu durdurdu. "Aman Tanrım," dedi birden irkilerek. "Bu da ne?" Bayan Prose korkmuş bir yüz ifadesiyle yanı başına gelmişti. "Ah, her şey bitti, her şey!" diye haykırarak ellerini ovuşturuyordu. "Minik kuşuma ne diyeceğiz? Ayakkabı yapıyor ve beni tanımıyor." Bay Lorry, kadını sakinleştirmek için söyleyebileceği her şeyi söyledi ve ardından doktorun odasına girdi. Tezgah, daha önce ayakkabıcıyı çalışırken gördüğü günlerdeki gibi ışığa doğru çevrilmişti. Kafasını önüne eğmiş, işini yapıyordu. "Doktor Maynard, dostum Maynard." Doktor kafasını kaldırıp bir süre yarı merakla ve yarı da rahatsız edildiği için öfkelenmiş gibi baktı ve sonra tekrar işine döndü. Ceketini ve yeleğini çıkarmış, çalıştığı zamanlardaki gibi gömleğinin yakasını açmıştı. Hatta o bitkin ve solgun yüzü geri gelmişti. Sanki bir şekilde işi bölünüp yarıda kalacakmış gibi telaş içinde ağır bir çalışma temposu içine girmişti. Bay Lorry elindeki ayakkabıya baktı. Eski büyüklükte ve biçimde bir ayakkabıydı. Yanında duran başka bir ayakkabıyı eline aldı ve bunun ne olduğunu sordu. "Genç bir bayanın yürüyüş ayakkabıları," diye mırıldandı adam kafasını kaldırmadan. "Çoktan bitmesi gerekiyordu. Bırak da bitsin." "Ama Doktor Maynard, bana bakın." O eski uysal tavrıyla işini bırakmadan denileni yaptı. "Beni tanıyor musun sevgili dostum? Bir daha düşün. Senin gerçek işin bu değil. Düşün dostum." Hiçbir şey onu konuşturamazdı. İstendiği zaman bir süre kafasını kaldırıp bakıyor ama hiçbir şey ona tek kelime ettiremiyordu. Sessizce çalışıyor, çalışıyor, çalışıyordu. Ve ona bir şey söylemenin, duvara ya da boşluğa bir şey söylemekten farkı yoktu. Bay Lorry'nin görebildiği tek umut ışığı, kendisinden istenmediği halde arada sırada kafasını kaldırıp bakmasıydı. Bu bakışlarda ürkek bir merak ve şaşkınlık ifadesi var gibiydi. Sanki bazı kuşkuları vardı da bunlardan kurtulmak istiyordu. Bay Lori her şeyden ziyade iki şeyin önemli olduğunu düşünmüştü. Birincisi bunun Lucy'den saklanması, ikincisi de onu tanıyan herkesten saklanması. Bayan Prost'la beraber bir sonraki önlemi hemen alarak doktorun rahatsız olduğunu ve iyileşmesi için birkaç gün dinlenmesi gerektiğini söylediler. Doktorun kızına mektup yazılması işini de Bayan Prost üstlenmişti. Babasının acilen başka bir yere çağrıldığı söylenecek, yazısı taklit edilerek aceleyle yazılmış 2-3 satırlık uydurma bir mektup aynı postayla gönderilecekti. Her ihtimale karşın alınan bu önlemlerden sonra Lori, doktorun kendisine geleceğini ümit ediyordu. Doktor en kısa zamanda kendisini toparlarsa yeni bir plan uygulayacaktı. Ve bunun da doktorun durumu için en iyi plan olduğunu düşünüyordu. Bay Lori, onun iyileşeceği ve bu üçüncü yolla çare bulacağı ümidiyle doktoru kendini mümkün olduğunca az belli ederek yakından izlemeye karar verdi. Bu yüzden de hayatında ilk defa tersine gitmemek için bahaneler uydurdu ve aynı odanın penceresindeki yerini aldı. Üzerine gidildiğinde rahatsız olduğundan onunla konuşmanın faydasız olmanın ötesinde çok yararlı olduğunu anlamakta gecikmemişti. Daha ilk gün bu tavrından vazgeçerek içine düştüğü ve düşmekte olduğu yanılgıyı sessizlikle protesto eden biri gibi sadece devamlı gözünün önünde durmaya karar verdi. Okuyarak, yazarak ve aklına gelen bütün güzel ve doğal yollarla oranın özgün bir yer olduğunu ifade ederek sürekli pencerenin yanındaki sandalyesinde oturdu. İlk gün Dr. Manette verilen yiyecek ve içecekleri aldı. Hava görmesini engelleyecek kadar kararana dek çalışmaya devam etti. Halbuki Bay Lori yarım saat önce tek kelime okuyup yazmayacağı kadar karanlık olduğu için okumayı bırakmıştı. Sonunda sabaha kadar işe yaramayacak olan aletlerini kenara bıraktığı zaman Bay Lori ayağa kalktı. "Çıkacak mısın?" diye sordu. Yaşlı adam yine eskisi gibi iki yanına, sonra da kafasını kaldırıp yukarıya baktı ve o eski zayıf sesiyle "Çıkmak mı?" diye sordu. "Evet, birlikte yürümek ister misiniz? Neden olmasın?" Yaşlı adam yürüyemeyeceğini söylemek için hiçbir çaba sarf etmedi ve tek kelime dahi söylemedi. Ama Bay Lori onun alacakaranlıkta öne doğru eğilmiş, dirseklerini dizlerine dayamış, elleri başında otururken kendi kendine belli belirsiz "Neden olmasın?" diye sorduğunu görür gibi oldu. Adam basireti sayesinde iyi bir fırsat yakalamıştı ve peşini bırakmamaya da kararlıydı. Bayan Prost'la geceyi nöbetleşe geçirdiler ve onu ara sıra yandaki odadan gözetlediler. Doktor yatmadan önce uzun bir süre aşağı yukarı gezinip durdu. Nihayet kendini yatağa bıraktığında da uyuyup kalmıştı. Sabahleyin erkenden kalkmış ve doğruca tezgahına gidip işinin başına geçmişti. Bu ikinci gün Bay Lori ona neşe içinde adıyla hitap ederek selam verdi. Ve çok iyi bildiği güncel konulardan bahsetti. Cevap vermiyordu ama söylenenleri duyduğu belliydi ve kafası karışmış olsa da söylenenleri düşündüğü anlaşılıyordu. Bu Bay Lori'yi cesaretlendirmişti. Bayan Prost'un gün içinde pek çok defa odaya gelip iş yapmasını istedi. Bu sırada Lucy ve babası hakkında sakin sakin hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlardı. Ama aşırıya kaçmamaya dikkat ediyorlar, onu rahatsız edecek şekilde uzun ve sık konuşmuyorlardı. Doktorun kafasını daha sık kaldırması ve etrafında gördüğü değişikliklere şaşırması Bay Lori'nin yufka yüreğini ferahlatmıştı. Yine karanlık bastığında Bay Lori önceki gün yaptığı gibi sordu. "Sevgili doktor, çıkmayı düşünmüyor musun?" Doktor da "Çıkmak mı?" diye tekrarladı önceki gibi. Bay Lori cevap alamayınca bu defa tek başına çıkmış gibi yaptı ve bir saat kadar ortadan kaybolduktan sonra geri döndü. O sırada doktor pencerenin önündeki koltuğa geçmişti. Oraya oturmuş, aşağıdaki çınar ağaçlarını seyrediyordu. Ama Bay Lori gelince hemen eski yerine döndü. Zaman çok yavaş ilerliyordu ve Bay Lori'nin ümitleri gittikçe azalıyordu. Günler geçtikçe içi daralıyor, daralıyor, daralıyordu. Üçüncü gün geldi geçti. Dördüncü gün, beşinci gün, altı, yedi, sekiz, dokuz gün. Bay Lori bu endişe dolu dönemi her geçen gün daha da yıkılan umutlarıyla ve içi daha da daralarak geçirdi. Sır iyi saklanmıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Lucy mutluydu. Ama Bay Lori, ayakkabıcının önceleri acemilik çeken ellerinin giderek ustalaştığını fark etti. Dokuzuncu akşamın alacakaranlığında ise ayakkabıcı hiç olmadığı kadar hevesli ve gayretli, hiç olmadığı kadar ustaydı.